Merhabalar, üretim bandı tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Doruk Fişek. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, sağ ol, seni sormalım.
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu güzel pazar gününü birazcık da olsa bana ayırdığın için çok teşekkür ederim. Çok
sağ ol, ben davet ettiğim için teşekkür ederim.
Çok sağ ol abi. Senle zaten tanışıyoruz. Çok da değer verdiğin bir insansın. Gerek topluluğa verdiğin destekten, gerek de insan olarak zaten biraz da biliyorum, duyuyorum daha doğrusu. Çok yakın değiliz ama sen de bu bölümü çekiyor ama gerçekten benim için çok güzel. Ama tabii seni tanımayanlar vardır elbet. Ne iş yaptın ya da nerede çalıştığını bilmeyenler vardır. Biraz bahseder misin kendinden ve şirketten?
Tabii. Şöyle, işte ben 43 yaşındayım. İşte 23 senedir sektörde çalışıyorum. İlk başta bir taraftan okurken part-time kısa zamanlı olarak bir standart mevzusunda işlem dahi başkanlığı çalışmaya başladım. İşte bir yıl orada çalıştım. Sonra bir işte 6 ay kadar şeyde çalıştım. İşte bir tane Pion isimli şu anda tarihte olmayan işte böyle ISP dolu işte bilgisayar satıcısı falan tarzında bir yerde çalıştım. Onun işte sistem yönetim tarafındaydım. Sonra işte bizim işte şey vardı, aile şirketi ve vakfı vardı. Sağlık hizmetleri üzerine, sağlık güvenliği hizmetleri üzerine bir işte 10-12 sene kadar beni orada şey diye kandırdılar. Yani sen işte şey yap, tam kendi şirketini kurmak istiyorsun. Kendi şirketini kur, biz de ilk müşterin olabilirler. Tabii gerçi ilk müşterim oldular ama tabii çoğu zaman bayağı bir zamanımı alan bir ilk müşteri oldular. Çünkü çok ufak bir kuruluş değildi. Daha sonra işte 2011'de benim bu işte 3-4 kişilik çaptaki piyasada işte açık kaynak kod yazılımları, özgür yazılımlar üzerine iş yapan firmam artı işte iki arkadaşım daha, biri Hakan ile ilgili, birisi Erik Göktürk. Üçümüzün de benzer şekilde böyle 3-4 kişilik, 5 kişilik firmaları vardı. Üçümüz firmaları birleştirdik ve özgür yazılım AŞ şirketini kurduk. O yüzden aslında şirketleri 2011'de kurduysak da mevcut bir insan gücü artı müşteri portföyü, yapılan işlerle falan şeklinde başladık. İşte yaklaşık 9 sene kadar oldu. Şu anda 2020'deyiz. Hala da özgür yazılım AŞ'de görev yapıyorum. Kurucu ortaklarından biriyim. Diğer iki arkadaşımla beraber. Özgür yazılım AŞ temelde adından da anlaşılabileceği gibi özgür yazılımlar ve açık kaynak kodlu yazılımlar üzerine hizmet sunuyor. Burada tabii isminden de belli olduğu üzere devamla beraber diyorum ama gerek girişim sektöründe, gerek girişim sektörü dışında özgür beyi arayanlar çok oluyor şirkette. Hatta aynı masa toplantı, yani aynı toplantıda iki kişiyken biz birimize dönüp özgür beydik, ötekine dönüp özgür bey diyen oldu. O yüzden hani bu tip komik sahneler olabiliyor. Temelde özgür yazılım şey web uygulamaları ve onun çevresindeki sistemler, yani onun çevresindeki aile, ki burada web uygulaması dediğimizde sadece bir web servisinden bahsetmiyoruz. Uygulama sunucuları, web tabanı servisleri, arama sistemleri, cache sistemleri vesaire dediğimiz çok sağlam bir, çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. A'dan bahsediyoruz. Artı tabii onun altında çalışan ve onu ayakta tutan sunucu sistemleri ve işte sunucu servislerinin 7/24 çalışması üzerine odaklanıyor. Bu noktada aramızda gerçekten saf sistemciler de var, saf yazılım geliştiriciler de var. İkisinin arasına düşen topları toplayan, işte bugün piyasada DevOps diye popülerleştirilen insanlar da var. Temelde bu şekilde bir yapımız var. İşte yaklaşık 30 kişiyiz. Ankara'da, İstanbul'da ofisimiz var. Yani ofise gelip çalışanlar olduğu gibi uzaktan çalışan insanlar da var. Böyle bir yapıda ilerliyoruz. Genelde kurumlara hizmet veriyoruz. Burada kurumlar dediğimiz zaman aslında yani belirli bir ölçeğin üzerindeki kurumlara hizmet veriyoruz. Burada böyle bir ölçek sınırlamamız aslında olmamakla beraber bizim karşımızda bir bilgi işlem departmanı oluyor. Yani biz aslında bilişim profesyonellerine hizmet veriyoruz. Çünkü yani örnek vermek gerekirse biz bir, yani bizim bir tekstil fabrikası müşterimiz olmuyor. Çünkü yani çok büyük bir yer olmadığını farz ediyor. Çünkü orada genelde bir bilgi işlem departmanı olmuyor. Hani bizim çünkü hani köşe başı bilgisayarcısından ne farkımız olduğunu birisinin sektör dışındaki birilerine anlatması gerekiyor. Yani orada bir fabrikası bizim müşterimiz olabilir ama hani orada bir bilgi işlem departmanı olup hani bizim verdiğimiz hizmetin niye o kurum için yararlı olabileceğini anlatıyor olması gerekiyor. Çünkü bizim öyle bir hani bizim öyle bir iletişim yapımız genelde olmuyor. Şeylerle, bilişim profesyonelleriyle işin detaylarında daha rahat konuşup anlaşabildiğimiz için teknikte böyle oluyor. Yani kısaca aslında bu şekilde bunu özetliyorum.
Bayağı bir detay verdin zaten abi yani. Pardon. Evet. Devam et.
Bu şekilde yani zaten bu şekilde.
Okey, bayağı çok da güzel anlattın. Benim de bilmediğim şeyler çıktı. Biraz araştırmıştım ama ya çok komik bir şey anlatayım, sen muhtemelen bilmiyorsun. 2011 yılındaydı. Bir sonbahardı galiba, ben İngiltere'den yeni gelmiştim sanırım. Ruby ve Rails'la geliştirme yapacağım diye kafayı yarmışken bir şekilde Erek'le tanıştık biz. Sizin o şeydeki Beşiktaş'taki ofise geldim ben. Hala da orada galiba ofisiniz.
Doğru, ofise aldım.
Rails...
Beşiktaş'a Levent sayılıyor tabii ama.
Evet, hani, Levent.
Beşiktaş ilçesinde.
Aynen, doğru. Beşiktaş Belediyesi'nin karşısında galiba, yanlış
hatırlamıyorum. Evet, doğru. Yani tamamen doğru.
Orada Erek bana CD içerisinde bir Rails 2 projesi vermişti. Sonra olmadı, ben anlamadım herhalde CD'de çünkü hani Rails 2 falan. Hani o hatırlamıyordur muhtemelen ama benim işte şimdi buradayım. 10 senedir devam ediyorum. 10. senem. 9 bitecek, 10 olacak. Böyle bir hikayem var. İşte öyle devam edebiliriz. Şimdi Rails Ruby nereden geldi? Onu yazdığınızı biliyorum zaten. İş ilanlarından biliyorum. Bir takım arkadaşlarım vardı, çalışanlar, şunlar bunlar. Ama genel olarak hangi teknolojileri ve programlama dillerini kullanıyorsunuz?
Şimdi teknolojisteki üstü tabii geniş. Yani hani burada aslında normalde de işte 30 kişilik firma için fazla geniş bir meseledir bu noktada. Çünkü şey yani hani sonuçta nelerle önce yazılım dillerinden başlayayım. Yani yazılım geliştirdiğimiz aslında 3 tane temel dil var. Birisi Ruby on Rails. Zaten sen de biliyorsun. Onun dışında Java ile web uygulamaları geliştiriyoruz. Bunun dışında PHP ile de web uygulaması geliştiriyoruz. Şimdi bu noktada niye böyle üçgen, genelde firmalara baktığımızda tek bir dile odaklanır ve onun üzerine tüm ekibini kurar. Çünkü aslında daha ne diyeyim, yönetilebilirdir, daha kolay insanları yer değiştirirsin vesaire. Biz ise genelde doğru iş için doğru aracı kullanmanın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bugün mesela örnek vereceğim. Biz bir Go ile kod yazmıyoruz mesela şu anda. Ama bu gelecekte hiçbir zaman yazmayacağımız anlamına gelmiyor. Temelde biz önümüzde bir uygulama geliştirilmesi gerektiğinde o uygulamada nelerin yapılması gerektiğine bakıp onlar arasında en hani hangi dille geliştirirsek bu en mantıklı şekilde yapılır diye karar verip ona göre ilerliyoruz. Buradaki, çünkü genelde hesabımızda da şu oluyor, örnek vereceğim, bir proje var mesela. Örneğin biz Ruby on Rails biliyoruz. Ruby on Rails'da bunu yazması diyelim ki bir sene sürecek. Ama diyelim ki Go'da yazsak bu projeyi 5 ay sürecek. Örnek veriyorum. Çünkü Go'da hazır işte kitaplıkları var, işte hazır servisleri, yapısı vesairesi buna uygun bir şekilde. Bu noktada biz şunu demeyi tercih ediyoruz. Yani güzel, işte bir ayda Go öğrensek, 5 aylık projeyi yazsak, güzel yani proje süresini de yarıya indirmiş olacağız. Artı bu iş, zaten bu iş için daha uygun diye hareket etmeyi tercih ediyoruz. Bu noktada biz 3 dile aslında temelde bu işi şey yapabiliyoruz. Yani hani şu ana kadar gelen projeleri, böyle kombinasyon şeklinde olanlar da var. Yani belli bir parçası ya da belli bir parçası atıyorum teşkilatı zamanında olabiliyor. Biz genelde temelde şu şekilde rahat dağıtabiliyoruz aslında. Çoğu zaman bir kurum için yazılan ve iç ağda çalışacak olan uygulamaları Java'da yazmak daha mantıklı oluyor. Çünkü Java'nın çok geniş bir ekosistemi var. Ve bu ekosistem size çok fazla araç ve şey sağlıyor. Aynı zamanda kurumlarda da çoğu zaman Java kabul gören ve ne diyeyim, diğer servislerle entegrasyon vesairesi kolay yapılabilen ve devralınabilen bir teknoloji yapısı oluyor. Ve beraberinde bayağı bir araç geliştirip geliyor zaten. Bu noktada biz kurumlar için yazılım geliştirdiğimiz için kurumların bu yazılımı devralabiliyor olması önemli. Türkiye'de yani her ne kadar ben kişisel olarak bir on rails'ı sevsem de Türkiye'de kurumların içerisinde ayrı ayrı bir on rails geliştirici ekipleri olacak ve bizim yazdığımız yazılımı hakim olacak ya da işte onların geliştirdiği yazılımın belirli parçalarını biz yazacağız gibi bir yaklaşım çok çok gerçekçi olmuyor. Ekosistemi o kadar geniş değil. Hiçbir zaman da olur mu ayrı bir konu.
Yani çünkü biz mücadele veriyoruz.
Yani, şu anlamda söylüyorum. Yani bugün Rails'de hani, yani herhangi bir büyük kurum düşün. Hani onun yok. İçerisindeki işte hani anladın mı?
Şimdi anladım.
Bugün Rails'ın yapısı yani yapısı ve hedefleri ona göre değil.
Ha, evet. O konuda olarak. Evet. Evet.
O yüzden zaten bizim de teknoloji ayrıştırmamız bu noktada oluyor. Yani hani teknoloji ayrıştırmamızdan kastım yani bakıyorsunuz zaten örneğin hani kurumlarda genelde bu tip uygulamalar ya Java ile yazılıyor ya da .NET ile yazılıyor. C Sharp ile yazılıyor. O noktada hayır ben oturup bunu Node.js ile illa yazacağım ya da ben bunu illa PHP ile yazacağım. Evet PHP ile yazanlar gene var biraz da. Biraz şey gibi oluyor yani örneğin elimde çekiç var ben her şeyi çekiçle yapmaya çalışayım diye bir duruma karşılık geliyor. Halbuki yani kapının kolu var, kapının koluyla kapıyı açsam çok daha kolay olacak bir durum ne olabiliyor. Benzer şekilde PHP aslında daha az geliştirdiğimiz bir dil. Yani daha az ağırlık verdiğimiz bir dil. Temelde CMS'ler için biz kullanıyoruz PHP'yi. Yani bu Drupal olur, bu WordPress olur, bir CMS seçip onun üzerinden devam edebiliyoruz. Üretim paneli olarak kullanabiliyoruz. Yine bu tip CMS ihtiyacı olan noktalarda kolay devredilebilir bir teknoloji oluyor. Çünkü her ikisi de yaygın kullanılan CMS'ler. O nedenle bir kuruma bunu devretmesi çok daha kolay oluyor. Bir kurumun onları idare edecek personel bulması çok daha kolay oluyor. Burada tabii biz aslında devretmek istediğimizden değil. Doğal olarak hani bir müşteriye düzenli olarak hizmet vermek isteriz. Ama müşteri de her zaman için ben bir alternatif arayışında olur. Yani sadece tek bir hani hizmet aldığı yere göbekten bağlı olmak çok tercih ettiği bir şey olmuyor müşteri haklı olarak. O yüzden farklı arayışlar içerisinde oluyor. Hani ben ve hani kafasındaki ilk soru bizde bir çalışmaya başlamadan önce peki ben sizle sorun yaşarsam ne yapacağım? O yüzden ona alternatif üretebilmek ve ona sürdürülebilir bir alternatif üretebilmek bizim için önemli oluyor. O yüzden mesela CMS tarafında gene yani WordPress'in çok ciddi bir yaygınlığı var. Drupal keza çok ciddi süredir geliştirilen uygulamalar. Hani bu tip bir yani bu tip bir CMS altyapısını teorik olarak hani Java ile ya da Rails'le de yapabiliyorsun. Ama burada yapılışı var. Bir yaygın olanı var. Çok kaynak bulunabileni artı çok rahat hani destek bulunabileni var. O yüzden onlar için PHP tercih ediyoruz ve geriye kalan şeylerde bizim Node.js şeyine düşüyor dediğim ana düşüyor. Hani herhangi bir internet startup için uygulama geliştiriyorsak, internete açık bir servis geliştiriyorsak, sıfırdan geliştiriyorsak bunu Node.js'e yapmayı tercih ediyoruz.
Peki
genelde bunun diller arasında böyle bir dağılımımız var.
Database tercihleriniz de gene tabii özgür. Database'ler oluyor, veri tabanları oluyordur diye düşünüyorum.
Yani tabii. Yani bu noktada yani ben bu arada kimsenin de böyle ne diyeyim, hani PostgreSQL'de geliştirmek, ne bileyim işte MySQL'de geliştirmek, MongoDB'de, işte atıyorum Couchbase'de, Redis vesaire gibi araçlar kullanmak varken ya ben Oracle kullanmak istiyorum ya da MSSQL kullanmak istiyorum diye hani bir yazılım geliştiricinin özel olarak kıvrandığını zannetmiyorum. şeyler, bu tip araç gereçler elinde sonunda yani elimizi kolumuzu bağlıyor. Zaten hani işin şey kısmını geçersek hani doğrudan pratik açıdan da yani şey kısmı dedim yani işin felsefik kısmının tarafına geçsek ülke, çünkü sonuçta burası bir ticari şirket, özgür yazılım aşı. Müşteriye biz sonuçta seçenek sunabilmek istiyoruz. Yani biz şunu demek çok sevdiğimiz bir şey değil. Yani şeye ticket açtık, işte yurt dışına, hani örneğin Oracle kullanmıyoruz, işte MSSQL kullanmıyoruz falan düşünün. Yurt dışında müşteriye ticket açtık, işte o yanıt verirse verir, vermezse de işte zaten işte Oracle'a ticket açtık, daha ne yapalım diye bir yana normalde piyasadaki şeylerle, kapalı ürünlerle hizmet veren firmaların yaptığı bu, yapabileceği de bu zaten. Bir başka yapabileceği bir şey yok çünkü aletinde kaynak kodlarına erişim var. Ne bir şey var? SDK'sı var. En fazla onu kullanıyor. Apis'i var, onu kullanıyor. Biz bu noktada müşteriye seçenek sunabilmeyi seviyoruz. Yani hani örneğin işte şu niye oldu dediğinde müşteriye evet bak ben bunu bir güne kadar araştırabilirim istiyorsan ya da işte ben şunu şöyle yapmasını da böyle yapmasını istiyorum dediğinde evet ben bunu yapabilirim istersen hani sana bedeli bu. Hani istiyorsan yapayım. Diyerek yani ona seçenek sunabilmeyi tercih ediyoruz. O yüzden de özgür yazılımlar kullanmak bizim sevdiğimiz ve hani olabildiği yani müşteri tercihleri doğrultusunda yaptığımız bir şey.
Anladım abi, çok süper. Şimdi ben burada bir soru sormak istiyorum ama o soruya girersem podcast'ı kapatırız diye çok korkuyorum. Ama sormak da istiyorum.
Sor bakalım.
Lisans konusu. Şimdi siz bu yazılımları nasıl yani demin bir şey dedin ya müşteri ben eğer PHP'ci bulamazsam sizle aram bozulduğunda ne yapacağım? Yani o kod onun mu oluyor artık? Nasıl oluyor bu burada? Nasıl bir şey?
Şöyle şimdi lisans konusu ya bir kere biz müşterilere mutlaka kaynak kodları veriyoruz. Yani böyle bir şey gibi bir durum yok dediğim. Ya piyasada mesela çok fazla öyle yazılım firması var. Bu uygulamayı ben geliştirdim. Kaynak kodları da bana ait. İşte şey yap. Herhangi bir sorun olduğunda da bana gelirsin. Yani şimdi bu yani müşteriyi zorla sana bağlamaya karşı geliyor. Ve hani biz de müşteri bizi iyi hizmet verdiğimiz için tercih etsin. Zorunda olduğu için tercih etmesini istiyoruz. Bu arada şey de yani müşteri o tip bir yaklaşımda müşteri tabii kartını alarak hareket ediyor. Ve hani bu sonuçta şey var yani sen kendi çalıştırdığın bir uygulamanın kaynak kodlarına erişebiliyor, inceleyebiliyor, değiştirebiliyor vesaire olman gerekiyor. Şimdi buradaki ikinci problematik yaklaşımda diyeyim müşterilerden gelen yazılımı yaz ama tüm hakları da bana devret. Şimdi tabii o da bir problem çünkü yani iki taraf ayrı uçlarda geziyorlar çünkü doğal olarak piyasada bugüne kadar yazılım firmaları her zaman için hani yani yazıp benimdir yaklaşımına geldikleri zaman dolayısıyla müşteri de parasını ben veriyorum, bana yazıyorsun benimdir yaklaşımına girmek ihtiyacı hissediyor yani bu karşılıklı bir şey. Bu noktada biz genelde müşterilerin yani müşterilere şeyi anlatarak hani tamam ben bunları sana veriyorum. Yani senin istediğin aslında bu başka bir yerde kullanılmasın değil hani şey yapılmasın. Nedir? Oturup ben bunun her şeyine sahip olabileyim ve kullanabileyim istiyorsun. Zaten hani özgür yazılım lisansları sana bunları sağlıyor. Yani bu şekilde yaptığın zaman kullanabiliyorsun diyoruz. Biraz şeyleri de anlatmak gerekiyor zaten. Sonuçta günümüz dünyasında sıfırdan bir uygulama yazmıyorsun aslında. Yani dünya kadar kitaplık kullanıyorsun. Ve hani kitaplıklar vesaireler işin içine girdiği zaman aslında bana ait yazılım diye bir şey yok. Yazılımın aslında %98'i belki 99'u tamamen farklı kişiler tarafından yazılmış kitaplıklardan, servislerden vesaire oluşuyor. Zaten bu yaklaşan kurumlar daha önce problemlerde yaşadılar. Yani şeyi hatırlarsın diye düşünüyorum. Telekom'un Vodafone faciasını.
Evet.
O da mesela çok benzer bir yaklaşım. Benim yazılımım. Hayır senin yazılımın değil yani. O hani o şey yani içinde kullandığın uygulamalarla beraber bir bütün.
Yani şimdi bir cümle kuracağım da podcast'ın kapanmasından korkuyorum. Yerli milli diyorlar ya öyle yani nasıl olacak o iş? Neyse.
Evet. Işte ben anladım söylemeye çalıştığını. Dinleyiciler anladılar mı bilmiyorum ama yani sonuçta bunu şu açıdan söylüyorum. Burada bir genel müşteriyle karşılıklı anlaşma oluyor. Yani bunu şu anlamda söylüyorum. Gerçekten müşteriye özgü yazılan bir şeyler varsa bu da olarak müşteriye ait olarak devredebiliyoruz. Yani burada müşteriye özgü yazılandan kastım şu sadece onun iç network'ünde çalışacak ve gerçekten kimsenin işine yaramayacak bir takım parçalar olabiliyor. Atıyorum, kendi yazdıkları bir tane in-house uygulama var. O in-house uygulamayla entegrasyon yapıyoruz. Şimdi bu entegrasyon gerçekten hani ha internette biz public yayınlamışız bunu. Ha yayınlamamışız. Çok çok önemli değil. Ya da doğrudan mesela müşterinin yazılımını da devralabiliyoruz. Yani örneğin şu durumlar olabiliyor. Bir şey, yazılım firmasına bir yazılım yazdırmışlar. Sonra bir şekilde o yazılım firmasıyla bağlantıları kopmuş. Hani bu ister yazılım firmasıyla anlaşmaları bitmiş olsun, ister o yazılım firması batmış olsun, o firmalarda ne yazılmış olabiliyor. Sonuçta kurumun elinde çalışan bir uygulama, elinde kaynak kodları ve bunu sürdürmesini istedikleri birileri oluyor. Biz zaten o birileri oluyoruz. Hani başka birilerinin kodlarını devralıyoruz. O noktada tabii gene geliştirdiğimiz parçalar hani yani insanlar böyle iç içe geçiyor. Yani hani sonuçta başkasının geliştirdiği bir şeylerle beraber yapıyorsun. Keza bazen mesela müşterinin yazılım geliştirme ekipleri oluyor. Biz onlara destek oluyoruz. Yani şunu diyebilirler yani işte şu yazılımımız var ama şu modülü siz yazsanız buradaki standartlarınız uygun bir şekilde. Ya da işte buradaki işte ekipte insanlar var. Sizden de bir iki kişi katılsın istiyoruz ki hani şey olsun. Bize yeni bir şeyler getirin, katılın vesaire. Biz beraber de çalışıyoruz noktalarda. Oralarda tabii oradaki yazılım lisanslarına uyumlanmak zorunda kalıyorsun. Çünkü yazılım lisanslarında biliyorsun aslında uyumluluk esas. Yani şey yapamıyorsun yani bir tane çok alakasız lisans, bir tane çok alakasız lisans, bir de öteki alakasız lisans ve üçünü bir arada kullanamıyorsun bir yazılım içerisinde. En azından birlikte uyumlu olmaları gerekiyor. O tip durumlar oluyor. Ama onun dışında yani biz kendi geliştirdiğimiz lisansına kendimiz karar verebildiğimiz diyelim. Her şeye, yazılımı renew edebileceğimiz, yani tekrar kullanılabilir durumda olan her parçayı açık yayınlamaya özen gösteriyoruz.
Süper. Zaten yani bu konu Türkiye'de, yani dünyayı çok iyi bilmiyorum da Türkiye'de en azından şey olan, bayağı boşluk olan bir konu. Sen zaten çok anlatıyorsun kamplarda ya da sağda solda etkinliklerde. O yüzden dedim ya biz buraya girersek ben sabaha kadar sorarım. Sen de keyifle sabaha kadar anlatırsın. Ama neyse ki bu bile bence yeterliydi. Direkt zaten hani benim aklımda değildi ama sen öyle deyince hemen sorayım dedim. Şimdi Özgür yazılım aşağıya geri dönelim abi. Bu böyle bir yapıda 30 kişilik bir ekipte ben bildiğim kadarıyla full stack çalışıyorsunuz ama hani böyle bir nasıl ayrılıyor ekipler, nasıl bir sistemde çalışıyorsunuz?
Şimdi linç yeme korkusu içerisinde söyleyeceğim. Biraz kişisel fikrim hani bu şey diye söylemiyorum nedir, bu böyledir falan diye ama ben geliştiricinin arkası önüne inanmıyorum. Yani hani bir geliştirici değil, geliştiricidir.
Evet, ben bunun de öyleyim. Linç yemez. Ben varım yanına.
Yani hani bunun back-end frontu, işte ortası, sağ solu falan olmaz yani.
Orta da iyiymiş.
Ama yani sonuçta bir arkası önü varsa ortası da olabilir. Hani bu, yani bu o çok hani bana mantıklı gelmiyor. Bu şu anlamda değil yani. İşte tabii ki herkesin daha ağırlıklı çalıştığı şeyler oluyor. Yani şey anlamında söylüyorum. Aynı cümle aslında programlama dili içinde kullanılır. Yani ben PHP'ciyim abi diye bir şey olmaz yani. Sen de yazılım geliştiricisin. Hani doğru yazılım geliştiriciyi fark ediyorum. Hani dille var değilsin yani. İki gün sonra başka bir dil de kullanabilirsin. Yani ben bir de bunu hani biraz belki hani bu şekilde PHP'ciyim diye ya da işte Ruby'ciyim ya da işte Python'cuyum ben falan diye gezen insanların bir kısmının biraz da gençlikten öyle geldiklerini düşünüyorum. Yani olayı dede muhabbetine çevirmek istemiyorum ama hani benim ilk bilgisayarımın 48 kilobaytlar değil 3 megahertz işlemcisi vardı. Yani şimdi ben hani ben bu bilgisayarcıyım falan diyemem yani. Yani bu ama hani zaman içerisinde gelişiyor. Yani bugün bunu şey açısından da söylüyorum. Bugün kullandığımız herhangi bir programlama dilini ya da herhangi bir işletim sistemini, herhangi bir parçayı bundan 10 sene sonra kullanıyor olacağımızın bir garantisi yok. Evet. Yani çok rahatlıkla daha güzel bir şeyler gelebilir. Biz onları tercih etmeye başlayabiliriz. Ben kendi adıma hani en azından şeyle yani tüm profesyonel iş yaşamını da özgür yazılımlar üzerine geçirdim. Özgür yazılımlarla devam ederim. Ama hani bu hani o olduğu sürece hani A olmuş, B olmuş, C olmuş benim açımdan çok önemli değil. Şimdi Fuse'daki hikayesi de bana o açıdan komik geliyor. Yani çünkü geliştirici geliştiricidir. Yani önce bunu backfront diye ayırıp daha sonra bunu geri birleştirebilir. Fuse'daki falana döndü. O yüzden ben o yaklaşımı çok şey bulmuyorum. Ama şeyde açık konuşayım. Hani biz çok frontend yapmıyoruz. Yani çok frontend yapmıyoruz. Ben kastım yani böyle eğer bir ağırlık seçiyor olsak genelde daha fazla frontend şey, backend işi yapıyoruz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Frontend'e bulaşmıyoruz. Bulaşıyoruz. Mesela bir projede hatırlıyorum 6 ya da 7 sene önceydi. O şeydir hani web üzerinden bir davetiye tasarım uygulaması yazdı. Ve bunu HTML5'le yazmıştık. Çünkü o dönem tam şey karşılık geliyordu. Yani Flash'ın sonu.
Aynen 2010'lar.
Evet. HTML5'in evet. Başı ama başı.
Aynen çok başı.
Ve hani biz bir sürü kitaplı falan biz yazmak zorunda kaldık HTML5'te çünkü yoktu. Ama şimdi oturup Flash'ta da yazamıyorsun kendi yani Flash'ta yazmak istediğimizden değil. Çünkü Flash'ta bitiyor. Yani hani bu ne diyeyim bir sene iki senesi maksimum var. Yani oturup müşteriye Flash'ta yazıp dersen olmayacak. HTML5'te yazmaya çalışıyorsun müşteri istediği bir takım şeyler de yetmiyor. Hani o dönemki el diktatlıklar falan itibarıyla. O yüzden hani yapamıyor muyuz? Yapıyoruz ama bu esas temelde hani ihtiyaç olmasına bakarak ilerliyoruz. Biraz bu şeyden de kaynaklanıyoruz. Hani oturup frontend'e ayrı bir servis, backend'e ayrı bir servis olarak çalıştırmadığın sürece aslında o front kısmıyla back kısmı o kadar birbirinden ayrılamıyorlar. Yani örneğin ben bir yazı yazıyorum dediğimde saf şu anda piyasada frontend geliştiricisinden diyen bir insanın neyini yazdıracak? Yani hangi frontend yazdıracak?
Ya tabii bir hani bir API veriyorsanız o farklı olur ama siz monolit yazıyorsanız muhtemelen orada ister istemez frontend'de de giriyor.
Yani onu demeye çalışıyorum. Yani hani frontend ve backend tamamen ayrı servisler haline getirmiyorsanız hani API vermekten kastettiğim o zaten. Tamamen ayrı servisler haline getirmiyorsan otomatikten içine girmek zorunda kalıyor. Yani bu Java uygulamaları için de aynısı geçerli. PHP uygulamaları için de aynısı geçerli. Yani hiç ben PHP bilmeden frontend'imi yazayım dediğimde servisleri ayırman gerekiyor. Zaten hani ben gene şey tarafında da aynısını hissediyorum. Yani bu soruyu ben direkt sana oraya doğru dallandırayım. Mikroservisler. Yani hani mikroservisler konusunda da hani bir piyasada 100 tane mikroserviste yazılmış uygulama varsa bunun aslında muhtemelen teknik açıdan bakarsan bir ya da belki iki tanesi mikroservisleri. Çünkü mikroservis yaklaşımının bu kadar popülerleşmesindeki esas neden şey değil. Ya çok güzel ölçekleyebiliyoruz. Tamam çok güzel ölçekleyebiliyoruz da. Çok güzel ölçekleyebiliyor olmak değil aslında oradaki neden. Oradaki esas neden kurum içi geliştiriciler birbirleriyle çok iyi iletişemediklerinden, ekipler birbirleriyle anlaşamadıklarından böyle ekipleri olabildiğince izole edeyim ki rahat yönetelim. Yani aslında esas geldiği şey noktası orası. O yüzden zaten 100 tane mikroservis uygulaması varsa geliştirilen ve ekibinin 99 tanesi aslında şey değil, mikroservis olması boşu boşuna pek büyük ve hani hem performans açısından hem geliştirme maliyetleri vesaire açısından bir sürü yük getiriyor diye düşünüyorum. Bu hani frontend backend yaklaşımında onunla çok benzeşiyor. Şu anda zaten şimdi mikroservisleri geri birleştirsek diye konuşuyorum.
Evet, o sektörün aynen. Şeyi çok seviyorum. Mikroservisler hype oluyor böyle. O herkes sonra 5-10 sene sonra ya aslında yok öyle değilmiş ve böyleymiş diye geri dönüyor. Zaten bizim ben, sektörümüz yani bu yanı güzel.
Şöyle bir şey var zaten. Yani mesela backend frontend açısından düşünüyorum. Web uygulamalar açısından. Yani ön tarafın nasıl çalıştığını bilmeyen bir adam, hani yazdığı şeyin nasıl servis edileceğini bilmeyen bir adam arkasını ne kadar düzgün yazabilecek ya da tersini çevirelim. Arkadaki şeyin nasıl çalıştığını bilmeyen bir adam ön tarafı ne kadar düzgün yazabilecek gibi sorular var. O yüzden hani ben o kısma tabii ki şey kabul ediyorum. Hani ağırlıklı çalışmak diye bir kavram var. Yani hani backend'i çok daha iyi yapan, frontend'i daha yavaş yapan, eli daha yatkın olan ya da olmayan insanlar tabii ki var ama bu tamamen sıcaklıkla ilgili, uğraşmakla ilgili. diye düşünüyorum. İşte sektörde geri birleşerek diye düşünüyorum. Gene hani ayrıldıktan sonra geri birleşerek gene aynı noktaya gelecek bir şey.
Siz proje proje mi insanları şey yapıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz?
Evet, yani? biz genelde projelere göre takımları olabildiğince ayırıyoruz ki hani insanlar olabildiğince aynı şeylerde çalışsın diye. Ama tabii bu her zaman mümkün olmuyor. Hmm. Yani hani bunu şu açıdan da her zaman mümkün olmuyor diyorsunuz. Bazı projeler düşük oluyor. Ya da işte mesela bazı projeler sırasında müşteriden çok fazla input bekliyoruz. Yani hani biz sonuçta çoğunlukla müşteri için yazılım geliştiriyoruz. Ya da ne diyeyim, müşteri driven development yapıyoruz diyebiliriz. Yani tabii ki müşteriye birçok noktada biz yönlendiriyoruz ama hani günün sonunda müşteri için yazılımı yazdığım için müşterinin istemediği bir özelliği bana ne, bana ne, ben istiyorum diye eklemek gibi bir şansım yok. Yani çünkü o yazılım senin kendi yazılımın değil aslında. Müşteriye yazılım yazıyorsun. Tabii ki kendi boş vaktinden vererek, kendi keyfinden vererek bir şey ekleyebilirsin üzerine. Ama müşterinin parası verecek. Onu göze alarak bunu yapmak gerekiyor. Ki zaten aslında hani genelde bazen hani biz yazılım geliştiriciler olarak şeyi, bilişim profesyonelleri olarak şeyi çok seviyoruz. Yani hani dediğim, ya teknik açıdan çok iyi, bunun böyle olması gerekiyor falan. Ya ilk hani böyle olması gerekiyor da hani bir yazılımda sen hani bir şeye dön, hani toplum için bir sanat yapıyorsun, sanat için bir sanat yapıyorsun. Şimdi sanat için sanat yapıyorsan istediğini yaz yani. Bilgisayar, yani yazılım geliştirmeyi de bir sanat diye düşünürsün. Ama yok onu birisi kullansın diye yazıyorsan hani onu kullanmak istediği şekilde bunu yazmak gerekiyor. Tabii ki orada bir orta yol buluyorsun. Yani müşterinin ne bunu istiyor öğreniyorsun. Onun kaygısını gidecek ama senin kaygın da gidecek. Orta yol bulup ilerliyorsun. Yani burada normalde o şekilde ilerliyor.
Şimdi şeyi merak ediyorum. Şey dedin ya, müşteri isteğine göre yazıyoruz. Şimdi bir istek geliyor tabii, doğal olarak onlar herhalde ürünün sahibi gibi davranıyor müşteriler. Sizde de bunu alan proje yöneticileri vardır diye düşünüyorum. Onlar işleri çıkardıktan sonra yazılım tarafındaki mimari kararlara herhangi bir yazılımcı kendi mi karar veriyor, yoksa böyle bir pozisyon var mı?
Böyle bir rol var. Hı-hı. Yani doğrudan şey dersin, hani işte işi gücü sadece yazılım mimarlı olan ve işte kim mesaisi dışında başka bir şey yapmayan birileri var mı dersen, hayır. Yani genelde biz hepimiz bir şekilde roller itibariyle, yani hepimiz de değil mi, belli bir deneyimin üzerindeki insanlar birden fazla rolü deniyorsuyorlar. Yani birden fazla rolü üstleniyorlar daha doğrusu. Ama tabii ki yazılım mimari var ama bu şu anlamada gelmiyor. Hani mimari kararları tek kişi tek başına veriyor ya da iki kişi, üç kişi tek başına veriyor diye bir kural yok. Genelde tartışılıyor. Ama tabii hani olur da tartışma ortada kalırsa birinin karar vermesi gerekiyor. Evet, o noktada yazılım mimari olarak adlandırdığı roldeki insan o kararı veriyor ve ilerliyor.
Yani ya tabii o her şirkette oluyor. Bir yerde bir konflikt, böyle çatışma olduğu zaman kim deneyimli? İşte Doruk abi var, 40 küsur yaşında, yıllardır deneyimli. Hadi ona bir soralım gibisinden ya da işin sahibine doğru gidilebiliyor zaten. Peki şey...
Yani o... Yani bunu şey açısından söyleyeyim. Tabii ki şey, yani bu ne diyeyim, bu illa konflikt sırasında olmak zorunda değil. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Çünkü işte bir konuda bir şekilde daha deneyimli insanların, bunu bu arada yaşla bağlantılandırmak her zaman doğru değil. Daha bir konuda daha deneyimli insanların söylediği doğal olarak daha fazla ağırlık taşıyor. Yani bu doğal olan bir şey, yani şey anlamında söylemiyorum. İşte bu adam bu kadar deneyim var, hani atıyorum sen bir sene deneyimlisin ne bilirsin anlamında söylemiyorum. Ama otomatikman şöyle bir beklenti oluşuyor. Karşı, yani ekipteki daha deneyimli insanların ikna edilmesi gerekir. Yani bu bir ikna süreci, bir uzlaşma, karşılıklı anlaşma süreci. Yazılım geliştirme. Gene hani yazılım geliştire, yani daha doğrusu yani bilgisayar mühendisi öğrencilerinde ya da bilgisayar sektöründe çalışmaya hazırlanan bilişim profesyoneli olacak insanlarda gördüğüm bir eksiklik oluyor. Bu şey düşünüyorlar sanki, böyle mahzene kapanacaklar, tek başlarına yazılım yazacaklar diye düşünüyorlar. Ama gerçek hayatta böyle değil. Yani gerçek hayatta yaptığımız projeler tek bir kişinin tek başına yazabileceği bir büyüklükte değiller. Hatta hani kontrolünü, yani testini, yönetimini, müşteri iletişimi, her şeyi yönetebilecek şekilde. O yüzden başkalarıyla konuşarak anlaşabilmeleri gerekiyor. Bu da bir miktar iletişim becerisi. Düşündüğün konusunda karşındakinin söylediğini anlayabilme, ona karşı kendi düşüncelerini ifade edebilme, anlatabilme, ikna edebilme becerilerini gerektiriyor. Yani aslında bunlar bayağı sosyal beceriler. O yüzden hani bu sosyal becerilerle beraber yürümek gerekiyor. Bu tabii hani sektörde belli bir süre zaman geçirmiş olan herkes çok rahatlıkla anlayabiliyor. Ama öğrenciyken şey diye düşünen arkadaşlar oluyor dediğim, hani ben bilgisayarla uğraşacağım, insanlarla uğraşmayacağım diye düşünebilirim.
Yok, ama keşke öyle olsa. hiç öyle değil. Tam tersi aslında. Deneyimli bir yazılımcının aslında çok iyi ifade, ben de böyle derim diyorum. Türkçe'yi, ana dilini kullanabilmesi lazım. Bir de yanında tabii ki çok genel geçer bir dil olan İngilizce diye kullanabilmesi, ifade edebilmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Ya en basiti güzel bir commit mesajı, güzel bir işin açıklaması, sonucu, çözümü. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü
yani sonuçta takım halinde çalışıyor.
Tabii, evet.
Yani takım halinde çalışınca bir de şöyle bir gerçek de var. Hani ne diyeyim? Yani biz mesela ekipteki arkadaşlara da aynısını söylemeye çalışıyoruz. Yani iyi doküman, yani ne yaptığın şeyden, hani mesela günün sonunda hani bilgisayarın başından kalktığında sadece senin bilgisayarında olan ama işte atıyorum git sunucusunda olmayan, işte Redmine'de iş takip sisteminde olmayan, orada şey işte atıyorum yani şirket ortak araç araçlarında olmayan bir şey yeni kalmamış olması gerekiyor. Sadece senin bilgisayarında olan. Çünkü öteki türlü olay şuna gelecek. Mesai dışı bir saatte. Mesai demeyelim de ona hani biz de yani birlikte esnek çalışıyoruz saatlerimiz var ama hani bunu senin çalışmak istemediğin bir saat diyelim. Birisinin kafasında şöyle bir sorun olmaması gerekiyor. Yani ya bu işte Doruk uğraşıyordu. Acaba işte benim gördüğüm hali son hali mi yoksa Doruk'un işte düşündüğü ya da yaptığı ama daha yerleştirmediği bir şeyler var mı? Ya da yazmadı. Çünkü birisinin kafasında böyle bir soru işareti olduğu anda otomatikman açık telefonu sana sorması lazım. Yani hani ya da işte Telegram'dan yazması lazım, işte oradan dürtmesi lazım, buradan bilmem ne yapması lazım. Hani bir şekilde sana ulaşması lazım. Burada senin aslında ne diyeyim, iş başında olmaman gereken bir zamanda kendi isteğin dışında dönüp işle uğraşmana karşılık geliyor. Bunun olmaması için bunların düzgün bir şekilde yazılması, ifade edilmesi, konması gerekiyor. Bu da işte senin söylediğin işte Türkçe becerisi, İşte yabancı kaynakları falan düzgün tarayabilmek, hatta yabancı geliştiricilerle konuşabilmek, yazışabilmek vesaire için İngilizce bilgisi vesaireyi de getiriyor.
Bu bağlamda mesela şeyi soracağım o zaman hemen buradan. O zaman yani şeye geliyor ama burada da bir çatışma oluyor. Şimdi siz müşteriye iş yapıyorsunuz ve belli bir süre var teslim edilmesi gereken tarih. Bir de ortada bir yani iş var ve insanlar sonuçta işini kaliteli yapmak istiyorlar. Bir yazılım işinin kaliteli olabilmesi için de takım oyunu olması lazım. Yani herkes başkasının koduna yorum yapıyor olabilmesi lazım. Bir de test muhabbeti var ki hani yazdığınız sizi gece uyandırmasın. Hani sonuçta müşteri orası patlıyor, orası patlıyor gibi en kötü senaryolar size gelmesin. Sizde nasıl çalışıyor bu? Var mı? Yani buna çok dikkat ediyor musunuz bunlara?
Şimdi tabii bu gene tabii yani işte bu zaten bizim sektörün kanayan yarası. Yani şu anlamda kanayan yarası ortada bir şekilde bir uzlaşmayla götürmen gerekiyor. Yani bunu şu anlamda söylüyorum. Müşteri doğal olarak dün istiyor bu yazıyı. Yani bugün değil. Yani başladığımız zamanda değil. Mümkünse güne hazır olsa güzel olur.
Güzel. Bir gün önce bitmiş olsun.
Ya bir gün, yani başladığımızdan bir gün önce bitseydi güzel olur falan diye. Tabii yani genel şeyleri hepimiz biliyoruz. Yani böyle işte bakıyorsun diyorsun ki işte ya bu proje işte atıyor. 9 ayda biter diyorsun. Sonra müşteri de sana diyor ki bu bir ay 9 kişi koysak bir ayda bitmez mi diyor. sen bu sefer şey demeye başlıyorsun. Yani bakın hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. İşte bir çocuk 9 ayda doğuyor. Hani şimdi 9 kadın koyarsak bir ayda doğmuyor bir çocuk. Hani falan diye anlatmaya çalışıyorsun. Ya da ama sonra da şey diyorsun. Ama bakın 9 ay öncesinden planlarsanız her ay başında bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Hani 9 kadın, gerçekten 9 kişiyle. Ama hani şimdi bunlar tabii ne kadar böyle anlatmaya çalışsan da her zaman böyle olmuyor. Yani günün sonunda çünkü müşteri açısından da şey gereklilikleri var. Yani iş gerekliliği değil. Hani burada işte bizim business kararı falan diye ifade etmeye çalıştığımız. Müşteri şunları söyleyebiliyor. Yani işte atıyorum ben 10 ay geç çıkmak yerine atıyorum yani bu proje 3 ay kayarsa ben şu kadar para kaybedeceğim. Bunun yerine ben riski göze alıyorum, işte yamuk yumuk olsun ama şu kadarına razıyım, çıksın bu şekilde diyebilirim. Yani bu arada şey de yani şeyde teknik dünyada çok tartışılan bir şey. Çünkü bugün artık yazılım geliştiricileri hep bu zaman baskısı içerisinde yazılım geliştirmekten dolayı iyi yazılım geliştirmeyi unutmuş durumdalar.
Evet.
Yani bunu şu açıdan da söylüyorum. Yakın zamanda mesela şey olmuştu. Hani şeyi hatırlamıyorum ama seçim için yani seçimde oy saymak için kullanılan yazılım patladı ve seçim iptal edildi. Ve yani hani şimdi bu yani gene şeye dönecek hani mesela hani şey zamanından bundan işte 50 sene öncesini falan düşündüğümüzde insanların ellerinde doğru düzgün debugger yokken işte test sistemi yokken test unit testleri bilmem neleri vesaire yokken bir seferde çalışacak ve test edemeyecekleri bir kodla uzaya adam şey, aya adam ne oluyorlar? Yani hani yani hatasız hani mesela hep şey diyoruz ya yani hata çıkar canım yazılımda falan diye. Yok abi hata çıkmak zorunda değil yani yazılımda. Düşünsene sen aya adam yazıyorsun. Kodun bir kere çalışacak. Zaten bir kere çalışması yeter. Yani hani atıyorum ki birisinin ölümüyle falan sonuçlanacak. Şeyde geçiyorum hani milyarlarca zararda geçiyorum. Hayır böyle kod geliştirilebiliyor ve geliştiriliyordu zaman. Ama tabii biz de otomatikman şey defans mekanizmasına giriyoruz. Yani tamam da sen de işte şu kadar hızlı bitsin dedin. Ben de hızlı bitireyim derken tabii bir sürü hata çıktı. Bu o yüzden bir hani sektörün kanayan yarası derken ben biraz onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu noktada bugünkü yazılım geliştiricilerin çoğu artık şey hatasız yazılım geliştirme becerilerini çok köreltmiş durumdalar ki yeni gelen arkadaşların çoğunda o zaten yok. Ama var olanlar da köreltmiş durumdalar çünkü zaman baskısı var. Yani hani daha hızlı çıkması lazım ve bugün çoğu zaman şeyle yaşıyor firmalar, kurumlar ve işte startuplar vesaire. Abi ben hızlıca çıkayım, feature'ı herkes hatırlar, bir tane hata çıksa da millet bir hafta sonra hatırlamaz. Ya haklılar da gerçekten hatırlamıyorlar. Yani bugün işte örneğin saldırım işte Twitter yeni bir özellik çıktı. Millet o harika falan filan dedi. Twitter atıyorum 30 dakika patladı. Millet bunun koyunu bir gün iki gün yapar. Sonra da unutur gider yani. Ama geliştirdikleri özellik baki kalır. O yüzden hani onun kazancını elde ederler. O yüzden hani iş dünyasının bunu niye yaptığını da çok iyi anlıyorum. Ama teknik açıdan hem bizi topluca geriletiyor bu yaklaşım. Hem de aynı zamanda şey sağlıyor yani gerçekten iyi kaliteli iş çıkartmamızı zorlaştırmaya başlıyor. Burada şeyin de etkisi var yani hani geçmişte yazılımlar evladiyelik geliştirilirken yani şey anlamıyla yani babalarımızın kullandığı anlamıyla bugün yani yazdığımız yazılımın ne kadar süre çalışacağı bile belli değil. Yani bazıları mesela ben şey görmüştüm bir ara işte bize gelen iş başvurularından birinde 32 ya da 33 yaşında bir yazılım geliştiricisi hayatını MVP yapmak demişmiş. Şey diye baktım yani senin bugüne kadar şeyde hani canlıya alınmış, kullanılan bir tane geliştirdiğin yazılım yok ve sektörde hani böyle 8-10 sene geçirmiş durumda.
Enteresanmış.
Yani bu arada onun için üzüldüm bu arada yani hani şey açısından hani bir taraftan bakınca evet çok fazla çeşit teknolojiyle uğraşmış, çok fazla şeyle ne diyeyim dille uğraşmış, farklı işler görmüş yani atıyorum sağlık sektöründe de MVP yapmış, ötekinde de yapmış, verikinde de yapmış ama sonuçta günün sonunda MVP dediğin şey minimum viable product. Yani hani böyle hani şeyler nefes alsa yeter derler ya, nefes alıyor sadece. Bunun yani şimdi yaptığın uygulamanın sonuçlarını görmemişsin. Bir yazılımı geliştirdin mesela hani sen de şey, bir ürün firmasında çalışıyorsun. Hı hı. Yaptığın bir hata olduğu zaman bunun sonucunu görüyorsun. İki anlamda söylüyorum. Yani bir hata varsa bunu mesela 2 senede çıkacak bir hata olabilir. Yanımda atıyorum çalıştığın yerde 2 seneden fazladır çalışıyorsun. Sen yaptığın hatanın 2 sene sonra bedelini görüyorsun. Aa ya ben bunu işte bilmem ne kadar zaman önce şöyle bozmuştum. Bak şunu hesaplayamamışım. Bu da buna yol açtı. Ama hani böyle zıp zıp oradan oraya gezdiği zaman insanlar aslında yazdığı kodun kendisi harika olduğunu düşünüyor tabii ki. Hani hepimiz yazdığımız kodların harika olduğunu düşünüyoruz. Ama ne sonuçlara yol açtığını ya da nerelerin hatalı olduğunu görme fırsatı olmuyor çünkü orada bir sonrakine geçiyor. Ki MVP yaklaşımı da ona çok benziyor. O yüzden oralarda hep dediğim gibi şey dengesizliği var. Yani iş tarafı anlaşılabilir durumda ama teknik açıdan da kötü bir sonuç çıkıyor. Bu noktada biz doğal olarak müşterinin istekleri kadarıyla bunu yapıyoruz. Yani hani tabii ki kod review yapılıyor. Yani kod gözden geçirmesi yapılıyor. Yani müşteri yani projede gerçekten çok gerekliyse müşteriyi ikna edebiliyoruz ama müşteri şeyi sorduğu noktada müşteriyi bir şekilde yönlendiriyoruz. Yani genellikle çünkü açıkçası biraz şeyden dolayı da, hani teknik açıdan mantıklı argümanlarla gittiğinde müşteri bunu kabul ediyor. Ama müşteri her zaman için, ki bu her zaman her yerde böyledir, doğal olarak şeye uğraşıyor. Ben maliyeti ne kadar kısabilirim? Ben zamanı ne kadar kısabilirim? Tabii ki şeyi anlatıyorsun, bak maliyet, zaman, işte kalite içler olmuyor. Ama ben kaliteyi de istiyorum diyor. Tabii ki istiyorsun, biliyoruz. O yüzden hani üçünün ortası bir noktada buluşuyoruz.
Zaten şey hikayesi de var yani, okey bizi rahat bırakın, güzel kodlar yazalım ama hayır, bizim tek şeyimiz zaten ne derler, kaynağımız zaman. Başka hiçbir harcadığımız, yani evet, tek harcadığımız şey zaman ve sermayemiz aslında, zaman.
Ya daha sonra Ender bu şeye benziyor biraz. Böyle anlatınca çok komik geliyor ama aslında bizim yazın gerisi olarak söylediğimiz şey oluyor. Birisi geliyor diyor ki şey diyor. Ben şöyle bir özellik istiyorum diyor. Tamam mı diyorsun, yapayım diyorsun. Şey soruyorsun, adam sana kaç para diyorsun. Sen de diyorsun ki bir yapayım, işte çıkanı ödersin. Yani şimdi örneğin sen bir eline su tesisatçısı çağırdın farz et. Tesisatta problem var ya da işte yani çağırdın dedin ki ben bu evin su tesisatını döşenmesini istiyorum. İlla sıfırdan bir şey olacak. Tamam. Kaça çıkar diyorsun adama? Vallahi işte ben başlarım, kaç fatura çıkarsa ödersin. Bu olmaz yani. Hani böyle bir şey hiçbirimiz kabul etmeyiz. Ama yazılım geliştirmeye geldiği zaman aynısını diyoruz ya. Hani şey diyorsun, adam çünkü şey soruyor sana. Abi bu özellik ne zamana çıkar diyor. Sen diyorsun ki atıyorum 8 haftaya çıkar. Ama bak bu şey değildir diyorsun. Taahhüt değildir. Hani sarkabilir. Çünkü sonuçta bu teknik bir iş, kestiremiyoruz tam. Ama bir taraftan hepimiz maaşlarımızı şeyle alıyoruz. Zaman bazlı alıyoruz. Yani hani ne diyeyim, o iş 8 haftada yetişmediği zaman atölye yetiştirmek için 4 hafta bedavaya çalışmıyoruz. Yani doğal olarak çalışmıyoruz. Böyle beklenti olması gerektiğinden değil. O yüzden başka bir sektöre uyarladığın anda tamamen mantıksız bir şey haline geliyor. Bu arada su tesisatı değil, başka herhangi bir şey uygulayabilirsin. Hiçbir zaman böyle bir hani bir miktar payı, hata payını kabul edersin ama bizim hata payları öyle bir miktar değil mi ki? Yani hani 2 ayda yetiştireceğim dediğin şeyi 3 ayda yetiştirebiliyorsun. Çok alakasız yerlerde sorun çıkabiliyor.
Bazen de erken de bitebiliyor hatta.
Erken de bitebiliyor. Ama yani sonuçta şey var. Hani bu olarak müşteri şey tarafından bakar. En kötü senaryoya bakmak zorunda. Abi şimdi 2 ay yerine 3 ayda bitirmek dediğin şey senin 1,5 kat masraf demek. Yani bu örneğin 500 bin lira yerine senden 750 bin lira istiyorum demek. Hani rakamsal olacak açıdan sağlıyorum. Bu hani aradaki farklar çok acayip farklar. Zaten mesela müşterilerden aradı biz şey yakınması biliyoruz. Ya işte bir, aynı iş için bir firma fiyat veriyor 50 lira, öteki firma fiyat veriyor 250 lira.
Evet.
Ya bu kadar fark nasıl olabilir diyor, tamam. Hani ben hani yani sonuçta şey yapacak olan adam, hani karar verecek olan adam günün sonunda bir hani bilişim profesyoneli değil aslında. Yani şu anlamda değil. Yani tabii ki bir bilişim profesyonelinden yoğun bir şekilde danışmanlık alıyor olabilir. Danışmanlıktan kastım kendi ilgi işlem personeli vesaire. Ama günün sonunda ortada bir 50 lira var, bir de ortada 250 lira var. Yani aradaki fark o kadar büyük ki. Yani böyle şeydir, şey değil yani dediğim. Yani şeyden çıldırıyorlar. Ya peki bunun ederi ne diyorlar?
Açıklayamazsın.
Yani ederi derken yani bir piyasa rayici derler ya böyle, evet, işte hani. Abi bakarsın mesela. Örneğin kendimize biz üstü bilgisayar alıyoruz, tamam mı? Hani gerçekten de bu arada atıyorum işte şey online mağazalara baktığın zaman ki distribütör fiyatını falan geçtim. Hani başka bir yerlerden alabileceğim. Arada rakamlar çok ciddi oynayabiliyor. Ama gene de bir bunun şeyi var. Ölçeği var diye. Tamam mı? Ama hani bizde yok. Yani gerçekten yok yani. Hani bir ay diye başladığım proje 4 aya çıkabilir yani. Hiç yani Allah Allah nasıl oldu? Yok canım, bir mantıksızlık vardı demezsin.
Zaten konu şeye ama geliyor. Konu şeye geliyor buradan. Ben o soruyu burada yazmıştım. Sen şey dedin ya ilk ta başında 5 ay işte biz bir ayda X ile yazarız, 5 ayda Go ile yazarız işte. O aslında biraz deneyimle geliyor yani hani.
Demeyeyim ama yine tahmin gene tahmin. Yani yine, ama yine tahmin.
İşte küçülüyor o tahminler artık. Yani sen domaini biliyorsun, tool'larını biliyorsun, yazılımcıları artık tanıyorsun. Yani sen 3 ay diyorsan o 4-5'e sarkar, 1 seneye sarkmaz. İşte.
Tabii. Hani sen onu tutabiliyorsun ya da işte mesela müşteriyle gidiyorsun, konuşuyorsun. Bak hani ek bir şeylerle. Ama gene de bu noktada şöyle bir problem var mesela. Gene ortak bir yönünde teklif ettiğini düşün. Senin önüne bir isterler geldi, bir grup ister geldi. Sen dedin ki ben bunu 5 ayda yaparım dedi. Daha deneyimsiz birinin önüne geldi bu isterler, ben 1 ayda yaparım dedi.
Kime inanacaksın?
Şimdi adam kime inanacak? Yani hani bu arada deneyim, şu anlamda da söylüyorum. Kağıt üzerinde çok deneyimli gözüküyor ama pratikte deneyimli olmayan bir sürü insan da var.
Ya orada bir aya yani, inanıyor, ağzı yanıyor ve bir dahakinde yaptırdığı geri işte geliyor. Geri geliyor işte. Ay böyle
ama
gidiyor.
Ama işte yani. Ama yani o hikayeden şey tarafını hani olaya biraz üst taraflı bakmak lazım. Yani iş tarafında gerçekten çok bizim açımızdan kabul edilemez gözüken isteklerle geliyorlar. Ama yani o isteklerle de adamlar boşu boşuna gelmiyorlar. Yani gerçekten kime inanacaksın durumu söz konusu. Günümüz dünyasında her sektörde inanılırlık bir problem. Bilgisayar sektöründe çok daha büyük bir problem. Çünkü hani adamın kafasında canlanmıyor yani. Nasıl ya? Yani diyor işte, yani inşaat, hani inşaata benzetsen yazılım geliştirmeyi gene tutuyor yani.
Bence çok sektörleri birbirine ben de hoşuma gitmez. Yani birbirine indirgediğinde biraz
ama işte
farklı
yani
daha çıkıyor.
Bir şekilde yani adam bir şekilde kafasında oturtmaya çalışıyor. Oluyor ki yani bir maliyet yönetmeye, şimdi bir zaman yönetmeye, şey yönetmeye çalışıyor. Yani sonuçta olayı şey diye düşünüyor. Bir özel yani örneğin şeye çıkmak için, hizmet vermeye başlamak için yani mesela ilk özelliğini müşterisine reklamını yapıyor. Bunun üzerinden para almaya başlıyor müşteriden ve sen ilk özelliğini alta ileri ötüyorsun. Şimdi bir dakika ya, ben adamdan buna göre para alıyordum. Yani benim bunu vermem gerekiyor falan şeklinde adam kalıyor. Hani anlatabiliyor muyum gerektiğini? Yani bu hep şey sıkıntısı.
Bir de yani, bir de bunun şey durumu var. Mesela benim babam, ben sektöre girdiğimde babamlar inşaat sektöründe çalışıyor, öğretim mühendisi. Hep şey soruyordu. Çalışıyoruz işte, proje var böyle. Devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Devam. Ben üründe çalışmayı çok seviyorum. Yani böyle bir proje çalışayım, teslim edeyim, başka projeye geçeyim. Benim çok hoşuma gitmiyor. Bana şey sormuştu. Ya bu ne zaman bitecek? Baba bitmeyecek dedim. Şimdi onlar çünkü şey, bir bina yapıyorlar, teslim ediyorlar. Oraya birileri oturuyor, satıyorlar. Bitti gitti. Hani ya köprü yapıyorlar ya işte bir şey yapıyorlar. Yol yapıyorlar. Bitti gitti. Şimdi şeyi soracağım size. Siz proje yaptınız, teslim ettiniz, bitirdiniz diye anlaşmada. Sonrakindeki teknik destek, bug fix, maintain etme yani yeniden destek verme nasıl ilerliyor peki? Onları yapıyor musunuz yoksa çekiliyor musunuz?
Şöyle, birincisi senin çalışmayı sevdiğin gibi bize medet devam eden projeler de var. Yani hani örneğin bir müşteri, yani yazılım geliştirdiğimiz bir müşteri, yazılımların konusunda falan.
Ha, öyle de çalışıyorsunuz, yani, anladım, okey, evet, iyiymiş. Yani, o ürün olmuş yani, artık zaten, projeler çıkmış.
O ürün zaten ama işte yani sonuçta ürün üzerinde de biz tek başımıza da çalışmıyoruz. Böyle karma ekiplerle çalıştığımız da oluyor. Yani birden fazla firmanın da üzerinde çalıştığı ürünler falan oluyor. Burada biz aslında bir yerde kurumları, yani hizmet verdiğimiz kurumları tamamlayıcı bir hizmet veriyoruz. Yani burada şöyle bir gerçek var. Özgür yazılımlarla uğraştığınız sürece aslında şeyin arkasına sığınamıyorsun. Yani işte ben örneğin ben Oracle'ım. İşte Oracle satıyorum. Zaten benden almazsan da kimseden almaz. Şimdi bizim durumumuz böyle değil. Aslında kurumun yani pratik olarak uygulanabilirlik ayrı bir soru olmakla beraber yeter miktarda insan kendi içinde insan kaynağı, zaman ve para ayırsa aslında bizim yaptığımız işi yapabilir. Peki tek sorun adamın bu kadar insan kaynağı var mı ya da adamın bu kadar zamanı var mı? Şey olarak bizim ne diyeyim, biz sadece bizde olan X ve hani gözümüz gibi sakladığımız işte 8 aydaki anahtarla açılan bir kasada duran bir şey satmıyoruz. Biz kendimizi, yani kendi verdiğimiz hizmeti satıyoruz aslında. Kendi becerimizi, emeğimizi satıyoruz. O yüzden aslında bir noktada müşterinin işin ne kadarını senin yapmanı istediğine bakıyorlar. Bu noktada bazen genişlediğimiz ve geri küçüldüğümüz müşteriler de oluyor. Örneğin müşterinin şey gibi de olabiliyor. Hani ani bir iş yükü oluyor ve o arada bizden 3 ay, 5 ay, 1 yıl çok yoğun destek alıyor. Daha sonra almamaya başlıyor. Daha az miktarda destek alıyor. ya da bazen şey oluyor, atıyorum belirli bir süre personel sayıları azalıyor. O arada bize yükleniyorlar. Sonra personel sayıları geri artıyor. Bizden %2 geri azaltıyorlar. Bu noktada tamamen bu müşterinin isteğine bağlı. Yani bizim tamamen devredip çıktığımız projelerde oldu. Dediğim gibi çok uzun süredir hala devam ettiğimiz projelerde oldu. Sadece başı ağrıdığında geldikleri zamanlarda var. Bu tamamen müşterinin isteğine, bizim müşteriyle anlaşmamıza bağlı.
Peki şeyde, şimdi şey dedin ya, yoğunluk zamanlarında ama onun öncesinde de esnek çalışıyoruz dedin. Ama gene de bir mesai kavramının olması gerektiğine inanıyorum ben. Yani async, yani hani böyle senkron çalışmasa da takımlar, bir mesai ve fazla mesai durumu olması lazım. Şimdi deminden beri konuşuyoruz ya, ölçekleme yok. Yani ölçmek zor. Yani kaç gram, kaç satır kod yazdın, öyle ilanlar vardır ya, hayatı boyunca 10 milyon satır kod yazdın. Yani yok öyle bir dünya ki. Ve burada nasıl davranıyorsunuz yazılımcılarınıza karşı? Yani bir mesai kavramının, esnek mesai ne demek yani sizde?
Şimdi şöyle, ben anlatayım ama öncelikle şey kısmına takıldığım için söyleyeyim. Yazılım, kod satır kısmını. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla daha az deneyimli insanlar daha fazla satır kod yazıyor.
Doğru.
Çünkü yani hani aslında yani daha deneyimli insanlar aslında daha fazla düşünüp daha az satır kodla aynı şey yapıyor. Bunu bu arada satır sayısının azlığı ya da çokluğu bu noktada bir gösterge olduğundan değil yani. Bunu şey açısından da söyleyeyim. Yani bir satırda halledilir ama kimsenin anlayamadığı bir kod yazmanın tabii ki anlamı.
Minimize yani, edip böyle bir satıra koyuyoruz
her şeyi. Tabii hani olabilir ya. Öyle bir haklı öğretersin ki her şeyi bir ya da iki satırda halledersin ama hani senin dışında kimse anlamaz. Sen de iki ay sonra baktığında hiçbir şey anlamaz.
Tabii ki.
Yani çünkü kastettiğim o değil. Ama genelde daha az deneyimli insanlar hızla işe dalıyorlar. Hani yeterli bir içinde ölçüp biçme. Daha sonra da bol bol yazıp siliyorlar. Ya da hani fazladan yazılmış bloklar halinde oluyor. Yani bakan bir insan mesela en hani ben birçok arka yani birçok belli bir deneyimin üzerindeki birçok insan da aynı şey olduğunu düşünüyorum. Şey kod silmek kadar zevkli bir şey yok.
Yani. Evet evet.
Yani şimdi bu şeye karşılık geliyor. Bak bunu da attım, bunu da attım, şunu da attım. Yerine şunu koydum. Tamam hala çalışıyoruz. Yani çünkü bu otomatikman şey yapacağın, ne diyeyim, yönetmek zorunda olduğun yükü, hani sürdürmek zorunda olduğun yükü azaltıyor, performans falan geçiyor. Yani performansal açıdan tamamen aynı sonucu bile veriyor olsa, sürdürmek zorunda olduğun kod miktarını azalttığı için bir de başlı başına büyük bir şey, başarı. Hani ben bir onu altını çizeyim dedim. Şimdi bizde şu şekilde gerçekleşiyorlar. Belli bir senkron çalışılan saat var. Yani bu işte 10 ile 17 arası oluyor şey günleri, dediğim iş günleri. 10 ile 17 arası senkron çalışılması bekleniyor. Onun dışında normalde hani mesai tamamlamak için gereken 2 saat günde nasıl hani ne zaman doldurduklarını yani ne zaman çalıştıklarını şey yapmıyoruz. Dediğim zorlamıyoruz. Yani 10 ile 17 arasında bilgisayar başında ol. Gerisini istersen hani gecenin bir saatinde yapabilirsin, sabahın köründe yapabilirsin, işte hafta sonu yapabilirsin, gerisi sana kalmış. İlla bir hafta için böyle aynı gün tamamlamak zorunda değilsin, aynı hafta içinde tamamlamak zorunda değilsin. Ama yani overall'da bakıyoruz. Yani overall'da tamamlamam bekleniyor. Yani şey genel kapsamda. Bu noktada şeyde de hani bu 10-17 saatleri arasında hayatta efendim 10.01'de mi bilgisayar başındasın, cip cip cip falan gibi bir durum yok aslında. Ya da işte atıyorum saat 2 ile 3 arasında yok musun ortalıkta? Tamam şimdi seni kendini vuruyoruz falan gibi bir söz konusu.
Ama bunlar var işte, ben o yüzden soruyorum soruları aslında.
Ha yok ya, hani o noktada yok ya yani şu anlamda söylüyorum. O noktada hani insana önceden haber verdikleri ve hani birileri onları beklemediği sürece yani örnek veriyorum işte Ender şey dedi işte ya ben 2 ile 4 atıyorum müşteriye bir şey teslim edilmesi gerekiyor. Ender'de çok kritik bir parça var ve işte Ender onu yaptıktan sonra 4-5 kişi daha bir şeyler yapacak falan. Ve Ender diyor ki ben 2 ile 4 arasında yokum hadi gidelim. Bunu zaten ne diyeyim belli bir noktada şey belli bir sorumluluğa sahip bir insan zaten yapmıyor. Bu yapılmadığı sürece yani gün içerisinde de ortadan yok olmakta bir problem yok. Önceden haber verilerek ekip arkadaşlarına. O yüzden şey yani o konularda yani esnekten kastım bu aslında. Onun dışında yani fazla mesai yapmayı kimse sevmez. Yani biz de sevmiyoruz. Zorunda kaldığımız olabiliyor. Yani burada fazla mesaiden kastım şey yani arkadaşlar hani şu özelliğin şu zamana yetişmesi gerekiyor. İşte yetiştiremedik. Burada bu arada illa bizim suçumuz olmak zorunda değil. Yani müşteri aradan şey bir tane özellik yükleyip ya da bir tane hata düzeltmesi gibi bir şey, yani normalde hesapta olmayan bir şey yükleyip bunu yetiştirin diye doğruluyor olabilir. Zaten bunu şey tarafı ne diyeyim, müşteriyle iletişimde olan taraf idare edebildiği kadar idare etti ama hani günün sonunda geldik, kandık ve bunun yetişmesi gerekiyor. Hadi mesai yapalım demek zorunda kalabiliyoruz. Yani şey demek isterdim yani işte.
Yok o son, çok normal.
Ya yani son 3 yıl içerisinde hiçbir şey, hiç fazla mesai yapmadık. İşte sıkıntı
hayır,
çok
yani.
Bunu yapmayı söylemeyi isterdim ama ne yazık ki öyle olmuyor.
O öyle olmuyor. Onu ben çok normal karşılıyorum ama bazen işler kronikleşiyor. O da çok tehlikeli olabiliyor. Yani hani yönetilemez.
Yani ben şey söyleyeyim. Yani kronikleşmesinin zaten yani ben daha doğrusu fazla mesainin hani böyle bir seferlik falan bir sefer derken yani böyle uzunca bir zaman içerisinde bir sefer yaparsam bir anlamı olabiliyor da sen böyle 2-3 haftadır fazla şey hafta sonları fazla mesai çalışıyorsan ya yani o zaten orada çıkacak işten bir hayır gelmez.
Doğru.
Hani çünkü yani bunu şey açısından da söylüyorum. Yani mesela şu, 40 saat değil mesela sen hani 40 saatin bile verimliliği tartışılabilir de sen düzenli olarak her hafta işte 60 saat çalıştığını düşünüyorsun. Ya da 50 saat çalıştığını. Yani bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani bunu bir ay yaparsın, 2 ay yaparsın. Hani 3. ay patladın yani mümkün değil. Yani ben özellikle bunu bu arada özellikle ne diyeyim 20'li yaşlarında sektöre atılmış insanlar da çok fazla görüyor. Yani bunu şey şeklinde görüyorum. Yani işte gidiyor bir yerde çalışıyor, yetmiyor bir yerden freelance iş alıyor. İşte onu yetiştiriyor, ötekine bilmem ne yapmaya çalışıyor. Bunu oradan top çevirmeye çalışıyor. Ondan sonra da işte geliyor yaş 29 işte ya işte bilgisayar sektörü çok boktan. Ben gidip domates ekmek istiyorum, bilmem ne yapmak istiyorum diye çıkıyor gidiyor. Şimdi yani hani tabii yani. Hani sonuçta burada çünkü şey gibi bir durum var. Hani bir maraton koşuyorsun yani. Hani burada boşu boşta 100 metre koşucuları en hızlı koşanlar değiller. Yani 100 metre çok hızlı koşabilirsin ama yani sonra maratonun geri kalanını koşmaya çok enerjin kalmaz. O yüzden yani oradaki yani biz en azından hani fazla mesainin çok efektif yani çok etkin bir geliştirme metodu değil. En azından birden fazla kere kullanıldığında kısa aralıklarla olduğunu söyleyebilirim.
Anladım abi, çok süper. Çok yakın düşüncelere sahibiz. Üstüne bir tane tekrarlayacağım. Şimdi adı üstünde Özgür Yazılım AŞ'ye zaten hani destek oluyor musunuz, ne yapıyorsunuz diye sormayacağım da birazcık detay isteyeceğim. Ne yönlerde destek oluyorsunuz? Yani bir teknik taraf hani böyle bir repolarınızı açma ya da işte Özgür Yazılım yazılımlar üretme. İkincisi de topluluklar desteği. Bunlardan biraz bahsedebilir misin?
Tabii. Şimdi şeyden başlayayım. Topluluk tarafında bir genelde yani şeylere yani ne diyeyim yani birkaç noktada desteğimiz var aslında. Birincisi genelde hani sponsoru olduğumuz etkinlikler olabiliyor. Yani burada sponsor deyince burada ne diyeyim yüz binlerce lira yatırıyor değiliz tabii ki etkinliklere. Yani şimdi o ölçekte bir firma değiliz. Ama sponsor olduğumuz yazılımlarla ilgili genelde ülke geneline hitap eden etkinlikler oluyor. Ve aynı zamanda da zaten şirkette çalışan insanların bir kısmı bireysel olarak da gidip şeylerde, bu etkinliklerde görev alıyorlar. Yani bu ister işte organizasyonun için olsun, ister gidip işte eğitim vermek için olsun, ister gidip konferansta sunum yapmak için olsun vesaire. Bu noktada genelde şirket olarak onlara şey sağlıyoruz. Yani hani arkadaşlar tabii güzel eğitim, sunum yapım vesaire şeklinde. Bu noktada hani ya ben şey hani gerçekten çok kritik bir işte genel fazla mesai gibi işleştirebilirsin. Yani gerçekten kritik bir durum olmadığı sürece biz o tip bir şeyin önünü kesmiyoruz. Yani bir tip atıyorum. Şuradaki şeyde bir hafta boyunca eğitim vermesi gerekiyor. 3 gün eğitim verecek, 5 gün bilmem ne yapacak gibi şeyleri önünü kesmiyoruz. Çok yani istisnai durumlar olabilir ama yani belki işte 7-8 senede birikleri falan belki olmuştur toplasan. Ve o şekilde yani buradaki genel yaklaşımımız da şu aslında, bu tip topluluk etkinlikleri insanların aslında kendilerini de geliştirmeleri sağlıyor. Ve biz doğal olarak etkinlikteki herkesten aslında, yani bu arada deneyimlerinden bağlı, yani deneyimi kaç zamandır çalıştığından bağımsız olarak söylüyorum, biz etkinlikteki herkesin kendini geliştirmesini bekliyoruz. Yani bir adım ileriye gitmesini bekliyoruz ki zaten yani gelişim sektörü o kadar geniş ki, hani 150 yaşına kadar sürekli bilişim sektöründe çalışsam ve sürekli çok süper bir performans öğrenerek çalışsam da her şeyi öğrenmenin imkanı. O yüzden her yaştaki, her deneyimdeki bilişim profesyonelinin öğrenmesi gereken bir şeyler var zaten. Bu ister sosyal beceri olsun, ister teknik beceri olsun. Ve bu tip topluluk çalışmalarının, topluluk etkinliklerinin fazlasıyla bu tip şeyleri, çalışmaları, insanların bireysel gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini düşünüyoruz. Ve bu noktada bir insanların dinleyici olmasını değil, aynı zamanda katkıcı olmalarını istiyoruz. Yani bir yerde işte şey mi, standta mı durulacak, işte masa mı taşınacak, işte konuşma mı yapılacak, eğitim mi verilecek, hani onun içinde olmalarını istiyoruz. Ama tabii bu şey değil, yani böyle bir zorunluluk değil. Yani insan, herkes yapıyor mu özgür yazılım aşamada? Hayır, herkes yapmıyor. Herkes yapmak zorunda. Biraz içten gelen bir şey. Çünkü bazen de bazı şeyler biliyorsun, her zaman erteleniyorlar. Ya evet, ben de yapayım diye düşünüyordum ama neyse, bir dahaki seneye falan. Sonra bir dahaki seneye, bir dahaki seneye var. Yani bir erteleme hikayesi biliyorsun. O yüzden hani böyle bir işte bir insan özgür yazılım maaşıyla çalışıyorsa mutlaka şunları etkinliklere katkılıyordur, şuraya şunu yapıyordur, bunu yapıyordur gibi bir kural yok. Ama tabii şeyler derler ya, ne diyeyim, şey yavruların bir şey sözü var, strongly suggest. Şeyde yani kurumdaki genel hava ona karşılık geliyor, yani hani şey, yoğun biçimde telkin gibi oluyor ama hani bu hiçbir zaman bir baskı olsun.
Ya orada zaten görüyor da, o da işin içinde.
O zaten hani yoğun bir teşvik derken onu kastediyor.
Aynen.
Yani sonuçta şeye bakıyorsun, ya ben böyle bir şey yapabilir miyim diyor. Tabii yap canım, hani hatta bak şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Sonra iki gün sonra ne oldu falan diye soruyorsun. Bu otomatikman yani, ya da yapanları görüyor, dur ben de yapayım diyor. Hani bu olarak bir şeye karşılık geliyor yani. Bu tip bir ne diyeyim, sonucu getiriyor. Yani bu noktada yani bu şekilde işin topluluk tarafı böyle. Kod tarafına gelirsek, yani biz her yazdığımız kodu kesinlikle açıyoruz diye bir uygulamayı bugüne kadar yapmadık. Hani bunu özel olarak yapmamış değiliz ama belli bir noktada aslında şeye de bırakıyoruz. Yani yazılımı örnek vereceğim, bir uygulama için bir modül geliştirdi, bir işte eklenti geliştirdi vesaire ve aslında bu çok rahatlıkla derlenip toparlanır. Yani toparlanmaktan kastım şu, hani her yazılım geliştirici ya bir dakika dur şunu yayınlamadan önce şurasını burasını toplayayım der ya.
Evet.
Derleyip toparlayıp yayınlamakta bir engel yok. Yani bugüne kadar en azından bizim şey demiştiğimiz yok. Şu parçayı ben derledim topladım, bağımsız çalışabilir. Hani uygulamanın geri kalanından bağımsız çalışabilir ve şey, insanların işine yarayacak bir hale getirdim. Hadi bunu açık yayınlayabilir miyim diyen birisine hayır olmaz demiştiğimiz yok bugüne kadar. Ama vice versa hani şey gibi bir garanti yok yani. Hani mutlaka her yazılabilen kod zorla ayıklandı. Yani yayınlanabilir kod ayıklandı, temizlendi ve yayınlandı. Bu bir durumda söz konusu değil. Biz genelde tüm şeyleri, hani açık yayınladığımız her şeyi GitHub'daki özgür yazılım aşı organizasyonunun altında bir yapıya yansılıyoruz. Yani kendi GitHub kullanmıyoruz ama yani kendi bir sunucumuz işletiyoruz, kendi bir servisimiz işletiyoruz, dışarı kapalı olarak. Ama hani her o tip şeyi GitHub'daki organizasyonu yansılıyoruz. Ya da GitLab yansımız da var. Oradan şey yapabiliyorsun, aşağı yukarı yani kaç depo var bilmiyorum ama herhalde bir 30 kadar falan depo olması lazım. Bunlar arasında doğrudan bir uygulamanın eklentisi olanlar da var. Mesela Redmine tarafında Redmine eklentileri var. Bu şekilde yayınlanan Redmine bir yol yazılımcısı. Onun için yazılmış eklentiler var. Ama onun dışında mesela işte doküman yönetim sistemi yok, işte ön muhasebe yazılımı falan gibi bayağı hani tam teşekküllü yazılım şeklinde yayınlanmış olanlar da var. Şeylerin ama hani açık konuşayım, tam teşekküllü yazılımların dokümantasyonları güzel değil. Yani dokümantasyondan kastım böyle hani kurulum, işte geliştirici dokümantasyonları falan çok çok harika durumda değil. Yani bu özellikle böyle değil, hani oturup yazmaya vaktimiz olmadığı için böyle değil. Yani böyle vaktimiz olmadığı için genelde o şekilde yayınlıyoruz. Şeyleri olabildiğince iteklemeye çalışıyoruz. Yani böyle bir uygulamada hatayla karşılaştığımız zaman hani biz çözüyorsak zaten hani işini açıp yamayı yapıştırıp varsa şeyi hani git deposunu açık ile beraber yapıştırıyoruz. Ama bazen de hani şey olmayabiliyor yani böyle hani ya olsa iyi olur ama olmasa da ölmeyiz. Birisi uğraşmak istiyor mu? Yok, yok ya falan hani o zaman işini açıyoruz. Hani şey olarak hani oradaki projenin yani o yazılımın iş takip sistemini iş açıyoruz. Bazen gerçekten böyle 4-5 sene sonrasından falan şey geliyor böyle düzelttik falan bir şey geliyor. Bakın böyle bir iş mi açmıştık? diye hani baktığımız oluyor. O tip durumlarda da karşılaşabiliyoruz.
Anladım abi, çok süper. Peki şey biraz bahsettin ama özellikle geliştiricilerin motivasyonunu şirket içerisinde yüksek tutmak için özel yaptığınız bir şey var mı? Yani böyle değişik yani kitap kulübü, teknik sunumlar okey de daha böyle farklı diyebileceğim bir şey var mı? Yoksa bunlar da var mı yok mu? Onlardan bahsedebilir misin?
Yani şöyle açıkçası yani bizim özel olarak yaptığımız bir şey hani bak şöyle çok özgün bir uygulama yapıyoruz harika falan diyeceğim bir şey benim aklıma gelmiyor açıkçası. Bizdeki özgün kısım yani özgün derken diğer firmalarda bulması biraz zor kısım şu oluyor. Şey bitmiyor. Challenge bitmiyor. Şimdi karşılıktan bulalım. Meydan okuma bitmiyor. Yani hani şöyle bir cümle kurmak bizde çok kolay değil. Yani bizim bu şirkette öğrenebileceğin her şeyi öğrendim. Hani bitti. Artık ben buradan daha fazla bir şey alamıyorum. Demek çok kolay değil. Yani bizde şeyde hani mesela bir şey giren, nasıl diyeyim, belirli bir projede çalışan bir insan hani projeden sıkıldığı zaman başka bir proje için yeterli teknik yeterliğe sahipse ona da kaynanır. Yani hani bu tabii ki bugün haber verdiğin yarına kaydığı şeklinde olmayabilir ama burada o geçişkenliğe sahibiz. Çünkü sonuçta şey değil yani burası 1200 kişilik bilmem ne şirketi ve işte efendim şu kurallarla yönetiliyoruz. İşte bunun için HD ekip şefinin onayı, HD bilmem nesinden işte damga oradan şu bilmem ne gerekmiyor. Yani yapılabilir şeyler bunlar. İş sürekliliğini etkilemediği sürece bu geçişleri hızlıca da yapabiliyoruz. Bu otomatikman şey getiriyor yani hani o tip bir ne diyeyim teknik sıkılma yaşamıyoruz. Bu özellikle şey hani aynı projede çok uzun süre çalışmış insanlarda olabilir ki o projeler bile bence hani yani teknik projelerini çalışıyor olsa eğer yeterince canlı bir ürünse onda bile çok zor yani hani teknik sıkılmayı yaşamak. Yani temelde aslında bizim sağlayabildiğimiz şey o. Kitap kulübü gibi bir şeyimiz, yani kitap kulübünden ne kastettiğini bilmiyorum. Yani açıkçası çok kesilir ama böyle bir kütüphane falan gibi bir şeyse yani var ama
okuyan... Aynen öyle şeyler, evet.
Yok. Ama yani açık konuşayım, ben okuyan olduğumdan çok emin değilim. Hani ben yayınladıktan sonra belki şirket için yayın çok tutacaklar bilemiyorum ama ben çok hani o tip bir hani kitap alışkanlığı çok fazla olduğunu anladım. Yani şey kitaplar okuyoruz tabii ki yani. Sektör bir şey yani sektörle ilgili herkes bir etki olarak tabii ki ama böyle bir hani
sektörel.
Şirketteki yani şey şirketteki bilmem ne kitabını gördüğümde onu okuduğumda falan böyle bir şey çok olduğunu zannetmiyorum. Şimdi. Onun dışında teknik sunumlar açıkçası bizde biraz isteğe bağlı. Yani ben zoraki olarak yapılmasını bir ara denedim. Ama çok verimli olmuyor. Hmm. Yani zorakiden kastım işte hani her hafta işte X kişisi şunu anlatsın. Yani güzel de bir noktadan sonra görev haline geliyor. Böyle dinleyen açısından da görev haline geliyor. Yani hani bunu gerçekten istediğim ve öğrenmek için değil de dur bakayım bir gününde dinleyen haline geliyor. Ve burada hani zaman kaybını geçtim anlatan için çok büyük bir şey. Yani çünkü anlatan insan genelde şeyle motive olur. Karşısındakinin isteğiyle vesaire motive olur. Ben bizde genelde bir şeylerin anlatımı oluyor. Yani olmuyor değil ama talep doğrultusunda oluyor. Yani talep doğrultusunda dan kastım şey yani abi biz şu konuyu çok öğrenmek istiyoruz. Bize bir anlatsana dediğinde ilk kişisi yani hani böyle ben kendimden kastetmiyorum yani şirketteki ilk kişisi bunu anlatabilir dediğinde yani bu konuda bir şeyler hani birisi bir şey anlattı dediğinde bunu organize edip yapabilir. Ama onun dışında böyle bir düzenli teknik sunum anlatım gibi bir alışkanlığımız yok. Herhalde bu kadar aklıma gelenler.
Okey abi çok süper. Bir de şimdi şey süreci var. Uzaktan çalışma sizde okey bir durum zaten. Bir sıkıntı yok da. Şimdi bir pandemi döneminin içerisinde siz şirket olarak nasıl geçtiniz? Yani hani uzaktan çalışıyorsanız zaten çok sarsılmamışsınızdır ama Sıkıntılarınız var mı yoksa hiç bizi etkilemedi, devam ediyoruz gümbür gümbür mü diyorsunuz?
Ya şöyle, şimdi ben hiçbir kurumun hiç bizi etkilemedi diyebileceğini zannetmiyorum. Yani bunu şu anlamda söylüyorum. Teknik açıdan bizi etkiledi. Yani teknik açıdan kastım zaten, çünkü bizde şey var, hani buradaki esnek çalışma saatlerinin yanı sıra biz ekipteki herkese şey de söylüyoruz. Yani ofise gelmek zorunda değilsiniz. Yani ofisler orada var. Gelirseniz güzel olur. Hani şey açısından, yani insanlarla görüşürsünüz, sohbet olur vesaire. Ama yani ne diyeyim, herhangi bir gerekçe göstermeden istediğiniz gün evden çalışabilirsiniz. Bunun bir şey limiti yok. Yani diyeyim, böyle bir işte haftada bir gün, işte haftada iki gün, yok işte ayda beş gün falan bir limiti yok. Ya yani bunun karşılığında gerçekten hiç ofise uğramayan arkadaşlar da var. Her gün ofiste geçen arkadaşlar da. Yani bu biraz insanın kendini tanıması ve kendi verimliliğiyle ilgili. Genelde az deneyimli ve yeni başlayan arkadaşlara ofise gelmelerini öneriyoruz. Hani bu zorunlu değil gene. Çünkü sonuçta kendi performansı, kendi bildiği iş. Hani birini çalışamadığı takdirde zaten hani kendi sorunlarına asıl olacaktır. Bu şekilde çalıştığımız için ve aslında ofise, yani ofise gelmesi, yani ofiste olup başka bir yerde olmayan bir şey olmadığı için en fazla yani bir IP kısıtlaması falan olsa, bir müşteri bağlantısı vesaire, ofis üzerinden çıkışılırsa bizim aslında şeye geçiş, yani çalışma devam etmemiz bir sıkıntı olmadı. Ama desen ki yani kimseyi hiç etkilemedi, işte daha önce salgından önce 500 çıktı veriyorduk, şimdi de 600 çıktı veriyoruz hatta falan, bu yalan yani. Yani böyle bir şey olamaz, çünkü yani hepimiz öyle ya da böyle bu salgın sürecinde insanız sonuçta, insan olarak bir şey yapıyoruz. Eninde sonunda herkes bir şekilde etkileniyor. En azından şey, hani gerçekten şey yapanlar. Yani ya evet, evde kalayım ben. Hani insanlarla iletişim, minimuma indireyim, şöyle yapayım vesaire dediğinde otomatikman onun yaşam koşulları değişmiş durumda. Hani her birimizin yaşam koşulları değişmiş durumda. Ve bu yaşam koşulları da ne kadar olsa işimize etkiliyor. Etkilemediğini, hiçbir şekilde etkilemediğini söylemek çok mümkün değil. Ama çalışma düzeni açısından yok yani. Biz de öyle bir değişiklik yapmamız gerekiyor.
Anladım abi, çok süper. Peki şimdi bayağı şeyi konuştuk zaten, artık bitti gibi. Bayağı da zamanımız çok da güzel oluyor. Hani zaman su gibi açıp gitti, 1,5 saate yaklaştık. Şimdi bir de geliştiriciyi işe alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir de Özgür Yazın, şimdi bunu dinledi bir genç ya da birileri, Özgür Yazın arşivde çalışmak istiyorsa neler yapmalı?
Yani şimdi şöyle...
Bir de nereden yani ulaşabilirler şey tabii ki. Hani o da var, pardon.
Tabii, şimdi şey söyleyeyim, yani son soruyu başta söyledim. Web sitemiz özgürlazım.com.tr, orada bir kariyer bölümü var. Açık pozisyonlar yer alıyor. Bazen ilan kapatmayı unutuyoruz. Yani o yüzden hani şeylerde hani önceden özür dileyim. Hani o şekilde şey olursa. Ama genelde dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama hani şey gibi bir durum, şimdi o bir şeyi yani oradan, ama yani orada açık pozisyon olması ya da açık size göre pozisyon olması, bir de yani bir özgeçmiş yollamanızı ben öneririm. Çünkü bazen şu tip durumlar olabiliyor yani. Birisini aslında birisini ekibe katsak diye düşünüyoruz ama katsak mı katmasak mı falan diye iki arada bir deredeyken tam olarak o pozisyona uygun bir özgeçmiş düştüğü anda bazen de hani hiç işin yanına çıkmadan bile şey, ya evet bakalım böyle bir insan var, ya biz işte kaçırmayalım da bunu alalım, insanı ekibimize katalım diyebiliyoruz. O yüzden ben en azından özgeçmiş yollamalarını öneririm uygun bir pozisyon olmasını da. Şey tarafında, yani buradaki iş alım süreçleri aslında şeye göre değişiyor. Alınacak insanın çalışacağı pozisyona göre değişmekle beraber, en azından yazılım geliştiriciler için söyleyeyim. Temelde iki farklı metotla gidiyoruz. O da şu, bir kere yeni başlayan, yani deneyimi az olan insanlardan eğer yoksa kitapta kodları vesaire, onlara kendilerini yani geliştirecekleri bir ufak proje veriyor. Yani bu yazın getirin diye. Bunu da bu arada açık olarak yayınlamalarını istiyoruz. Yani şirketimiz özel bir kod olmuyor. Bir parça değil. Hani oturun işte GitHub mı kullanıyorsunuz, GitLab mı kullanıyorsunuz diye kullanıyorsanız. Burada açık bir şekilde yayınlayın. Ve biz de o kodu değerlendireceğiz diyoruz ve bu ilk aşama oluyor. Yani mülakat sürecinin ilk aşaması oluyor. Bu noktada biz bir süre sınırı genelde vermiyoruz. Ama doğal olarak hani iş sürecinin, hani iş başvuru sürecinin hızlı ilerleyebilmesi için ne kadar hızlı geliştirirse o kadar yararlıdır. Bunlar bu arada genelde çok karmaşık projeler olmuyor. Yani çoğunlukla bizim amacımız şeyler oluyor. Yani web biliyor mu? Veri tabanı düzgün kullanabiliyor mu? Kod düzgün yazabiliyor mu? Yani kod yazımı düzgün mü? Vesaire onlara bakıyor. Genelde yani öyle çok önemli değil. İşte Fibonacci sayılarını vesaire falan şey, o şekilde düşünüyor. Yani olay. Daha böyle gerçekten şey, hani bazen bu arada bazı arkadaşlar hani ona benzer projeler zaten yapmış oluyorlar. O zaman sormak şey istemek zorunda kalmıyoruz. Ama temelde hani başvurduğu hangi dille vesaireyle yazacaksa o dilde en azından bir uygulamayı ayağa kaldırabiliyor mu ya da işte bir uygulamayı ya mesela bazen eklenti yazmasını falan isteyebiliyorsun. Başka bir akıllı kullanarak falan kod yazabiliyor mu? Kod yazım şekli nasıl falan onlara bakmaya çalışıyoruz. Bu aşamayı geçtiğini farz ediyorum. Bu noktada bir idari mülakat oluyor. Yani orada genelde şey yani teknik herhangi bir şey sorulmuyor. Temelde hani onun bizim hakkımızdaki soruları, bizim ondan beklentilerimiz, onun bizden beklentileri şeklinde karşılıklı görüşme oluyor. Bir sonraki aşamada da bir teknik görüşme oluyor. Yani oturup yazdığı kod, artık bugüne kadar yaptığı işler, bildiği şeyler, CV'sinde ne varsa. Onlar üzerinden bir teknik görüşme oluyor. Ve genelde o kadar oluyor. Yani o noktada o noktadan sonra da zaten bir hani gel bizimle çalış ya da çalışma vesaire hani yani gel bizimle çalışmıyoruz ve hani ilerliyoruz oradan. Buradaki aşamaların herhangi bir noktasında beklentilerimiz uyuşmadığı noktada zaten hani tüm süreci mutlaka ilerleteceğiz diye bir kural yok. Herhangi bir noktada bildirebiliyoruz. Yani bildiriyoruz ki yani o beklentimiz karşılanıyor. O yüzden bu noktada şey yapalım, ayrılalım diye. Daha deneyimli arkadaşlar da açıkçası biz genelde kod yazmalarını çok istemiyoruz. Hani çok istemiyoruzdan kastım şu, çünkü basit şey hani birincisi daha deneyimli insanlarda beklentimiz zaten ortaklı bir kodun olması oluyor. Yani tabii ki bunun gerçek yaşamdaki her geliştiricinin açık kaynak kodlu bir şey yayınlamadığının farkındayım. Ya da işte açık kaynak kodlu bir projeye katkı vermediğinin de farkındayım. Ama bunlara katkı vermiş olursa ya da bir şeyler yayınlamış olursa biz en azından inceleyebiliyoruz. Çünkü öteki olay sadece sözde kalıyor. Yani biz sonuçta kodu, insanı kodunun üzerinden, yazdığı kod üzerinden değerlendirme çok daha pratik oluyor. Yani çok daha verimli ve çok daha anlaşılır oluyor ve bizim bir karar vermemizi kolaylaştırıyor. Ve şey tarafında da hani diyeyim, onlara genelde al şunu yaz bitir demeyi çok tercih etmemizin temel nedeni onların yazılım geliştirme becerilerini tartacak ağırlıkta bir proje versin, iş versek bu sefer o da yani başvuru açısından çok ciddi bir iş haline gelecek. Çünkü yani öyle kısa zamanda yazılıp geçirecek bir şeyle onu değerlendirmek çok mümkün olmuyor. O yüzden deneyimli yazılım geliştiricilerde şey kısmını, hani kaynak kodu inceleme kısmını atlamak zorunda kalabiliyoruz. Ama hani kaynak kodu olması bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Karar verme sürecimizi kolaylaştırıyor. Ve en azından bir adım öne geçiriyor diye söyleyebilirim.
Anladım. Çok güzel cevap oldu. Çok detaylı bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim abi. Peki şimdi bunu önceki şeylerde çok sormuyordum da bu yeni bir soru ve önemli bir konu olduğunu düşünüyorum bence. En azından bu pandemide çok fark ettik biz şirkette. Yazılımcı işe aldınız. Nasıl şirketin içine entegre ediyorsunuz? Yani onboarding süreci dediğimiz şey işte İngiliz, Türkçesi bilmiyorum. Nasıl ilerliyor? Burada nasıl bir yaklaşımımız var? Çünkü uzaktan çalışan bir işe başlamak.
İşe başlamak süreci gibi düşünüyorsunuz. Yani şöyle oluyor genelde.
Bir de uzaktansınız ya. Hani orada nasıl bir şey?
Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Hani bizim sanırım işte yeni başlayacak iki arkadaş var. Evet, üç arkadaş var galiba. Yani 4-5 kişi yani 4-5 kişi bulmuş olacağız salgın sürecinde işe başlayan. Yani şu şekilde aslında bizim açımızdan tabii ki fiziksel olması şeyler yani teknik personel için yani teknik insanlar için ben uzaktan olmasının çok ciddi bir şey değiştirdiğini düşünüyorum. Özellikle deneyimlilerse ki bu arada şey de söyleyeyim mesela işte başlayan arkadaşlardan biri yeni mezun. Yani olabiliyor. O kadar fazla zor, yani umarım zorlanmamıştır belki bir yayın dinledikten sonra. Ben çok zorlandım aslında falan diyebilir belki. Ama bizde şu şekilde gerçekleşiyor. bir şifre kitapçımız var. Yani dokümantasyon olarak hani hangi araç ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor, işte ne tür kurallar var, nelere dikkat etmesi gerekiyor vesaire vesaire gibi bir şirket kitapçımız var. Ama tabii bu hani şey bir gerçek, bütün harika ve her şeyi dokümante eden muhteşem bir kitapçı mı? Hayır. Yani hani doğal olarak birçok eksiği var. Bu noktada ama hani önce onu bir okuyor zaten. Yani oturup şey hani şunu şöyle yapıyorum, şunu böyle yapıyorum, şunu vesaire vesaire diye okuyor. Hatta bazen hani şeyle beraber, hata düzeltmesiyle beraber geliyor. Ya şunu şöyle demişsiniz ama hani bu böyle değil. Ha evet, orası eski kalmış, böyle düzeltme yaptığımızda olabiliyor. Daha ardından zaten ilk gününde bir ne diyeyim, umum konuşması yapılıyor. Yani umumlandırma bilmiyorum. Nasıl adapte, oryantasyon diyeceğim ne diyeyim yani. Onun için karşımdan da şu anda aklıma gelmedi. Bir oryantasyon görüşmesi oluyor. Orada kitapçık üzerinden bir takım detaylar vesaireler yanıt verilip hani bak şunu şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun vesaire ve zaten ilk gününden daha üzerine atanmış kişiler oluyor iş olarak. Ve ondan başlayarak ilerleyebilirsin diyoruz. Ve hani genelde de arkasından şey geliyor yani zaten çalıştığı ekipte sorabilir yani ortalığa sorabileceği gibi doğrudan da hani şeyde işleyişle ilgili kafana takılır ve hani birisinden işi soramazsan bana sorabilirsin diye bir mentor atanıyor diye düşünebilirsin. Ama hani o mentorlar böyle hani 10 tane mentorumuz var da her biri ayrı bir şey yapıyor diye zaten toplamda 3 kişi falan var. Yani şey görevi yapan, şirketi ünlülandırma görevini yapan insan var. O şekilde yürüyor. Yani çok daha iyi olabilir ama zaten hani her şeyi iyileştirme sürecine bakıyor.
Güzel, yeterli zaten. Biz de 10 kişi falan aldık bu süreçte. Yani şey mühendis anlamında 10 kişi tabii ki. Belki daha da fazla. Bayağı fark ettik yani bu işe katılım, onboarding süreci çok ciddi bir meseleymiş aslında. Ben de zaten yeni ekledim. Bu soru hiç kafamda olmayan bir şeydi. 2-3 tür soruyorum.
Yani, bunu bu arada yani belki hani yayını izleyip yani onboarding'de nasıl olurmuş falan gibi şey düşünenler varsa ben mesela GitLab'ın dokümantasyonları falan çok beğeniyorum. Yani şeyleri yani aslında nasıl diyeyim? Yani uzaktan yani onlar zaten tamamen uzaktan çalışıyorlar ve çok uzunca süredir dokümantasyonlarını şeylerini yapıyorlar, süreçlerini yapıyorlar. Hani neyden bahsediyor bu insanlar diye düşünürseniz hani bir kitabın şey çiftlik kitapçı falan gibi şeylere bakabilirsiniz diye de aradan söylerdi.
Süper Doruk, benim sorularım bitti abi. Senin eklemek istediğin var mı?
Valla ben bir şey ekleyeyim. Onu şöyle ekleyeyim. Çünkü belki arada eklemek isteyeceğim mutlaka başka şeyler vardı. Söylediğim gibi sabaha kadar konuşulabilir. Çok yakın zamanda oldu yani işe alım süreciyle beraber o soruyu aktif ettiğim için söylüyorum. Biz özellikle deneyimli arkadaşları aramızda her zaman bekliyoruz. Bunu şu açıdan söylüyorum. Türkiye'de ne yazık ki, yurt dışında da belli noktalarda öyle ama Türkiye'de daha yoğun bir şekilde var. İnsanların kafalarında bir yazılım harita yani kariyer yolu olarak şöyle bir şey var. Ya ben işte 20 yaşlarımda çok yoğun çalışırım. İşte yazılım geliştiririm falan. Yani sonra zaten benden geçti. İşte 30'u falan buldum mu? Yani ben bir yönetim görevini geçeyim. Ondan sonra orada biraz yöneticilik yapayım. Çünkü ben zaten oldum. Yani bugüne bakın işte 8-10 sene deneyimli bir adamım. Benim hani şeylerim olması lazım böyle yöneticiyim. İnsanların olması lazım diye düşünüyorlar. Ve bu süreç otomatik olanları yazılım geliştirmekten uzaklaştırıyor. Ya da hani yazılım geliştirmek olmak zorunda değil. Yani hani bu teknik işten uzaklaştırıyor. Ve bu o yüzden biz aslında deneyimli ekip arkadaşı bulmakta zorlanıyoruz. Yani o yüzden her zaman için biz aramızda bebeleri bekliyorum. Bunu şu açıdan söylüyorum. Tabii ki bu arada yani şirketimizin yaş ortalaması bayağı genç. Yani hani şey değil böyle bir hani bu adamların hepsi 40-50 yaşında falan diye düşünmeyin. Böyle değil ama bunu şu açıdan söylüyorum. Bir çağrı gibi de düşünebilirsiniz. Yani ikinizde böyle işte takım liderliğine zorlanıyorsanız, işte atıyorum sen yönetici ol diye itekleniyorsanız, hani deneyiminiz itibariyle bize gelin. Biz sizi yönetici yapmayacağız merak etmeyin. Yani teknik çalışmaya hani geliştirmeye devam edeceksiniz. Çünkü hani bugün baktığımızda yurt dışındaki gerçekten iyi yazılım geliştiricileri 50-60 yaşında falan yani. Çünkü bu bir deneyim işi. Yani belli şeyler tabii ki en son teknolojiler vesaireleri çok iyi takip edebilirsin. En hype şeylerin peşinde koşabilirsin. Ama günün sonunda birçok şey aslında deneyime dayanıyor ve deneyim sayesinde daha iyi yapılabiliyor. O yüzden hani ben tüm arkadaşlar açısından söyleyeyim. Yani lütfen kafanızdan o yöneticilik fikrini, hani gerçekten yöneticiliği seviyorsanız yapın, problem değil de. Yani onun dışında o yöneticilik fikrini bir atsanız çok güzel olur. Çünkü genelde böyle bir ya ben artık çok çalıştım, ben artık yatayım diye düşünerek yönetici olan insanlar kötü yöneticiler oluyorlar. Ve daha sonra da o kötü yöneticiler iyi yazılım geliştiricilerin hayatını karartıyor. O yüzden hani yöneticilik de ciddi bir iş, bu arada şey de değil, yani değil, az çalışılan bir şey de değil düşünülenin aksine. Farklı bir iş yükü var, farklı bir yoğunluğu var, farklı bir stresi var. O yüzden hani kendinize yol olarak uzun bir yazılım geliştiriciliği ömrü diliyorum. Ve belirli bir süredir yazılım geliştir arkadaşları da, hani tabii ki yeni mezun arkadaşları da bekliyoruz. Aramızda yani bu sene mesela 30'da 3 falan düşünebilirsiniz. 3 kişi yeni başladı, yeni mezun. Yeni mezun arkadaşlar da alıyoruz. Öyle bir durum söz konusu değil ama özel olarak şeyleri de, yani böyle bir ya benden artık geçsin falan diye düşünüyorsanız bize gelin, sizden geçmesin.
Anladım abi. Geçin. Süper. Çok doğru baktığın noktalar var. Katılıyorum sana. Güzel noktaya değindin aslında. Biraz yani aslında tam da öyle değil ama şirketten şirkete biraz değişiyor. Yani hani liderlik pozisyonu ya da yöneticilik pozisyonuna geldiğinde aslında tembellik değil, daha da fazla çalışman gerekiyor. Yani en azından benim görüşüm ama öyle.
Öyle de insanlar öyle düşünmüyorlar. O yüzden zaten kötü. Yani o şekilde o düşünceyle yönetici olanlar genelde kötü yöneticiler oluyor. Yani çünkü nasıl yazılım geliştirirken de aslında az çalışabilirsin yani. Hani kendini az geliştirirsin, yalap şap kod yazarsın. Hani yapılabilir şeyler bunlar. Aynı şekilde az eforla da yöneticilik yapılabiliyor. Ama o noktada kötü yönetici oluyorsun. Ve bu hepimizin aslında sektörde teknik insanlar genelde yöneticilerinden şikayet ederler ya. Hani çoğunlukla şöyle. Çoğunlukla şikayet ederler. İşte o şikayet edilen yöneticiler üremiş oluyor. Bu şekilde. Diye ben hani altını çizmiş olayım diye söyledim. Yoksa tabii ki yöneticilik çok çalışılan bir iş. Kesinlikle küçümsediğinden değil ama herkesin yönetici olması gerekmiyor. Ve aslında şeyde yazılım geliştiriciliği de böyle gençken yapılan, işte ya da 20'li yaşlarında yapılan, sonra da yapılmayan bir iş falan değil. Çünkü gerçekten kritik noktalar aslında deneyimle çok daha rahat çözülüyor, deneyimle daha iyi çözülüyor. Deneyimin hepimize kattığı bir sürü şey var diye ekliyorum.
Okey, süper abi. Çok dolu dolu bir program oldu. Çok teşekkür ederim sana. İzninle programı da kapatıyorum artık.
Tamam. Çok teşekkürler. Ben de zaman ayırdığım için.
Çok sağ ol. Evet, Doruk Fişi'yi dinledik bu bölümde. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.